Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? 3 haftadır falan hayatımın büyük bölümü podcast oldu. Kaydet, editle, tekrar et. Bunun sebebi düzenimi biraz değiştirmem gerekiyor. Çünkü sakatlığım iyi kötü geçti. Spor salonuna başladım pazartesi. Aikido'ya da yarın başlayacağım. Çok garip bir sistemi olacak ama hepsini sıkıştırmayı başaracağım. Haftada 2 gün falan illa annemi ziyaret etmek lazım Seferihisar'da. Hem alışverişini falan halletmek için hem de ziyaret olsun diye. Orada da vakit kaybı olmaması için bu kaydettiğim podcastleri orada editleyeceğim. Oraya film götürüyorum mesela. Podcast filmlerinin bazılarını orada seyrediyorum. Vakit olursa satranç falan oynuyorum. Burada da en azından akşamları vakit buldukça veya gündüzleri podcast kaydetmediğim zamanlar şu filmlerle ve videolarla artık ilgilenirim diye umuyorum. Yeni gelen DSLR makineyle ilk deneme çekimlerimi yaptım dün. Gerçekten teknoloji harika bir şey. Hep istediğim bir olay vardı biliyorsunuz. Gece eye-lock yapabilmek. Bu yeni makine aynen telefon gibi bir yere fokuslanıyor, odaklanıyor. Ve o obje ileri geri gittiği zaman odağı ona göre ayarlıyor. Özellikle gece çok sığ alan derinliği olması gerektiği durumda daha iyi ışık alabilmek için bu gerçekten hayat kurtarıcı olacak. Mesela eski DSLR'la böyle bir çekim yapmaya kalksaydım bir kere zaten kalite düşük olacaktı. Ama daha da önemlisi bu özellik olmadığı için ben sürekli fokustan çıkmış olacaktım gibi. Pardon, özür dilerim, gene teknik. Detaya girdim, pardon. Özet geçiyorum, yeni tür aydologlar gelecek. Umuyorum yakında bir gece aydolog ekibimizle çekeriz. Ha tabi Seferihisar'a gittiğim zaman DSLR Ronin ve bugün yarın gelecek olan yeni telefoto lensimiz, bunların hepsini de denemesini yapacağım. Gece çekimi hepsini yapacağım yani teker teker. Tabii ki Blackmagic kamera daha kaliteli film için. Ama eğer Blackmagic olmasaydı bununla film çekmeye çalışabilirdim. Nasılsa artık 4K çekiyor. Çünkü süper pratik. DSLR olması süper pratik yani. Beni de biliyorsun, sürekli hareketli kameralar, crane'ler, gimbal'lar falan havada uçuşuyor. Neyse, kusura bakmayın. Raporu uzattım sanırım. Şimdi isterseniz haftanın konularına geçebiliriz. Evet, haftanın magazin haberi diyeyim. Benim için aslında bunlar herhangi bir önem taşımıyor. Ne yalan söyleyeyim. Ancak hem gündem olduğu için hem de arkadaşlarımız istek yaptığı için konuşalım. Tofik Veliyev isimli yaşayıcımız sormuş. MFÖ'den Masar Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alması ve alırkenki tavırları üzerine Twitter'cı kitle tarafından linçlenmesi ve en son Bodrum'da olan konserlerinin bilet satmaması yüzünden iptal olması iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ödül alırken yüz ifadesini bir kere görmüştüm. Bir daha bir dikkatli bakayım. Garip bir yüz ifadesi vardı değil mi? Seyrettim. Tamamını seyretmemiştim tabii. Komik geldi tabii. Açık konuşmak gerekirse çok umurumda değil. Derdim olan birçok şey var çünkü. Başka insanlar daha umursayabilir çünkü herkesin umursaması kendine. Açıkçası yolda yürürken sigarasının izmaritini yere atan adam beni çok daha fazla tetikliyor. Böyle şey gibi oluyorum. Kara tahtayı tırmalamışlar gibi oluyorum yani. Ya da o Allah'ın belası, Tanrı'nın laneti, şeytanın gazabı olan yüklediği YouTube videosuna thumbnail olarak videoda olmayan bir kare koyan clickbaitçi adamlar. Ondan sonra diyorlar ki Efe Aydan niye ateist? İlahi adalet olsaydı çünkü bu adamların üstüne gazap yağması lazımdı. Bu adamların evini çekirgelerini yiyip bitirmesi lazımdı. İlahi adalet olsaydı. O yüzden video thumbnail'ına videoda olmayan bir kare koyan clickbaitçi cehennem odunu insanlara kıyasla bu çok light geldi bana açıkçası. Yalnız daha önce seyrettiğimden fazlası varmış videoda. Gerçekten ödülü alınca aşırı bir seviniyor. Alta yorumlara bir şey yazmış. Benim ne French Bulldog köpeğim mi var? Öyle bir şey demiş. Türünü söylemiş. Ödül maması aldığı zaman yüzü aynen seninkine benziyor falan yazmış böyle. Abi onlar tamam da şey fena ya. Şimdiye kadar almış olduğum en değerli ödül diyor. Bir, ikincisi de bütün ödülleri kaybettim, bunu kaybetmem diyor. Şimdi benim için çok önemli değil de o adama daha önceden ödül vermiş insanlardan biri olduğunuzu düşünsenize. İkincisi çok ilginç. İnsanların yine balık hafızası var demek ki. Çünkü MFÖ zaten AK Parti gençlik kollarında daha önceden konser vermişti. Hatta o zaman da insanlar demişti. Aa bak, bunlar da böyleymiş falan diye. Bir süre geçti. Ondan sonra yine İzmir Belediyesi'nin konserlerine falan çıkmaya başladılar. Şöyle söyleyeyim. Eğer ömürleri yeterse, ki aslında orada Masar Reis laf çakmış çaktırmadan. Diyor ki ben bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklarım. Yani anca bir iki sene daha saklarım, ondan sonra atarım diyor. Bilmiyorum, ben olsaydım Cumhurbaşkanı'na hakaretten dikkatimi çeken başka bir şey de reisin duruşunun acayip olduğunu fark ettiniz mi? Sanırım şimdiye kadar hiç kürsünün arkasında olmayan bir şekilde dururken görmemiştim. İlk defa böyle dururken gördüm. O da benim gibi kambur hafiften. Eller falan da çok değişik ya. Elleri nereye koyacağını falan bilemiyor. Tam benim gibi. Evet, gelecekte alternatif arayanlar kime oy vereceğini biliyor. Duruşu yeter. Onun duruşuyla benim duruşum aynı. Duruşumuz yeter. Ben ellerimi ceplerime koyuyorum biraz. Ellerimin en azından yeri belli olsun diye. Tabii Cumhurbaşkanı olunca onu da yapamazsın. Evet, bence ödülden daha önemli olan oydu. Reisin Efe Aydal pozu vererek bana selam çakması. Nereye oy vereceğim diyen arkadaşlara duyurulur. Bunun üzerine Bodrum'daki konserinin biletlerin çoğunun iade edilmesi sonucunda iptal edilmesi de bilmiyorum. Açıkçası benim çok umurumda olmazdı. Bilet aldım, böyle bir şey gördüm, gene giderdim. De yani kızamıyorum da adamlara. Çünkü Bodrum'da yaşlılara konser veriyorlar anca. Yaşlıların da olayını biliyoruz. CHP'yi ayakta tutan, CHP'nin hala oy almasını sağlayan rozetli teyzeler. Onlara da AKP demeyeceksin yani. Ödül mödül kaldırmazlar yani. Ama bir yandan da adamlar başka nerede konser versin? Şimdi Gündoğdu'da bedavaya konserine gitmek varken paralı konserine gider misin? Gitmezsin tabii. Ancak Bodrumlu olacaksın. Para bok olacak. Ayağına ünlüler gelmiş olacak böyle. Senin yaşında, senin gençliğinden falan böyle. Ama işte maalesef onlar da böyle fanatik. Bence biraz fanatiklik. Çok da üzerinde konuşmayacağım açıkçası. Çok da umurumda olan bir şey değil. Evet, Sözcü'nü okuyorum. Uşşaki tarikatı lideri 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Neden Uşşaki tarikatı dendiğini burada söylememişler. Umarım Uşak'ta olduğu için değildir. Biliyorsunuz ben anne tarafından Uşaklıyım. Evet, her podcast'te başka bir yerliyim diyorsun Efe Aydal. Yoksa sen de mi Hülya Avşar gibi her yerlisin? Biliyorsunuz o da benim gibi işte ya. Açılım olduğu zaman ben zaten Avşar Kürtlerindenim. Ondan sonra işte ya ben aslında zaten Hülya Zazalarındanım. Sonra ben güzellik kraliçesi seçildim. Aslında ben İngiliz kraliyet soyundan geliyorum falan. Evet, ben de biraz öyleyim. Anne tarafından Uşaklıyım. Baba tarafından Aydınlıyım. Kendi tarafımdan da İzmirliyim. Aydın'da herhangi bir bağımız olmadığı için oraya doğru düzgün gitmedim. Ama Uşak'a sürekli ziyarete gidiyorum. Annemin ailesi orada yaşıyor çünkü. Gidince böyle bir tarikat ile karşılaşmamayı umuyorum. Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yaptığı İslam Devleti değerlendirmesiyle gündeme gelen Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nusrullah. Adı Uşşaki de değil. Ben de Fatih Uşak falan diyecek sanıyorum. Büyük ihtimalle kurucusu farklıdır, ondandır. Mesela Aydali tarikatı, ama ben öldükten sonra başı farklı oluyor onun gibi büyük ihtimalle. Aydali tarikatı diye bir şey olsa en çabuk dağılan tarikat olurdu büyük ihtimalle. Ben çıkıyorum böyle, arkadaşlar kendi beyninizi kullanın. Birinin peşinden koyun gibi gitmeyin. Helal olsun abi, yine doğruları söyledin. Ne dersen doğru abi. Sen emrettin, bundan sonra birinin peşinden koyun gibi gitmiyoruz. Başka ne yapalım abi? Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görgü tanıkları ve dergahta bulunan diğer öğrencilerin ifadeleri sonrasında Nusrullah'ın küçük yaştaki başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüldü. Fatih Nusrullah, Ayasofya'nın ibadete açıldığı günlerde FETÖ gibi devlet kadrolarına talip olmuş, şu ifadeleri kullanmıştı. Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız. Şüphesiz ki biz sarık saranların en iyisi. En güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey bekleyin dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de vakti gelir. Haberin devamı var ama önce bununla ilgili konuşmak istiyorum. Türkiye'de laik İslam'ın, laik dindar olmanın gerçekten Sırat Köprüsü kadar ince bir çizgisi var. Ve her an böyle sağa sola çekiyor yani. Sağa sola düşecek gibi oluyorsun. Kullandığın kelimeye göre ne söylersen sana katılacaklar, ne söylersen suç işlemiş olacaksın. Çok ince bir detay aslında. Çünkü mesela dinciler hakkında negatif konuştuğun zaman sorun yok. Çünkü dincilerin işte dini kötüye kullananlar ya da radikaller olduğu biliniyor. Dindarlar dediğin zaman sıkıntı var. Çünkü dindarların içine aslında laikler falan da giriyor. Ama aslında gerçek anlamıyla düşünecek olsan dindar birinin aynı zamanda şeriatçı da olması lazım. Gerçek anlamda düşünecek olursan, ama diyemiyorsun çünkü kabul edilmiyor. Dindar arkadaşlar üstüne alınmasın. Şeriatçı olmayanlar benim gözümde gerçek anlamda aslında dindar değil. O yüzden ben dindarlarla ilgili negatif bir şey söylediğimde aslında şeriatçılarla ilgili negatif bir şey söylüyorum. Ama o şekilde anlaşılmıyor. O yüzden o şekilde konuşmak sıkıntı. Dincilerle ilgili konuşmak sıkıntı değil. Bunları çok iyi bilmek lazım. Burada da yine mesela İslam'ı savunan bir adam denebilir. Ama İslam devletini savunan bir adam dendiği zaman o zaman yobaz kategorisine geliyor. Ona mesela Yavaz diyebiliyoruz. Aslında yine gerçek anlamda İslam'ı savunuyorum diyen bir adamın yine şeriatı savunuyor olması lazım. Bunları niye söylüyorum? Ben muhafazakar biri olsam bu CHP dindarı basın benim kafamı karıştırır ve bunlar ne saçmalıyorlar derim. Ve bir şey söyleyeyim, bu insanlar şey de değil. Hani gizli dinsiz arada böyle laf çakmaya çalışıyor falan da değil. Bunlar da gerçekten laik dindar insanlar. Böyle çünkü birebir insan da tanıyorum. Bunu neden söylüyorum? Şimdi mesela 12 yaşındaki kıza istismarda bulunmuş diyorlar ya, ne yaptığını bilmiyorum tabii de. O tür insanlara göre bunun bir yasağı yok. Bunun zaten serbest olması lazım. İslam devleti kuracağız diyen adama göre yani. O yüzden İslam devleti kuracağız diyen adamın mesela 12 yaşındaki biriyle evlenmeye çalışması çok abartı bir şey değil aslında. Anlatabiliyor muyum? Neyse bakalım ne yapmış, ona bir göz atalım. Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kuzuluk mahallesinde ikamet eden Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nusrullah, abi az önce söyledim, jandarma tarafından gözaltına alındı. Korkunç olay, annesiyle birlikte tarikat dergahında yaşayan 12 yaşındaki Yağan'ın yaşadıklarını annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Tekrar söylüyorum, annesi ile birlikte tarikat dergahında yaşayan 12 yaşındaki Y.A. Bunu niye söylüyorum? Bunlar bir kızın cesaret edip annesine anlatması üzerine çıkıyor. Sadece şunu düşünün. Türkiye'nin dört bir yanında anlatmaya cesaret edemeyen ne kadar çok insan var. Olayı öğrenen çocuğun yakınları jandarmaya ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Ah jandarmalık. Jandarmalık çok zor iş. Sürekli böyle şeylerle uğraşıyorsun. Kırsaldasın ya bir de. Kırsalda olduğun için ekstra sert olman lazım. Polisleri bilirsiniz şeyde mesela, daha böyle turistik yerlere en düzgün konuşanları koyarlar. Jandarmada da kaba saba olman gerekiyor çoğu yerde. Yani turizm jandarması falan değilsen. Çünkü harbiden dinlemiyor adamlar seni. Adam ormanı kesmiş, tamam mı? Ormanı kesmiş ya adam. Yatırmış orada kütükleri. Teker teker götürmeye çalışıyor falan. Sen geliyorsun, işlem yapacağız falan diyorsun. Ya bu seferlik görmesen diyor. Ulan orman yok. Bu seferlik görmesen diyor adam ya. Ormanı kesmiş komple. İşte ona mesela çıkıp da beyefendi size işlem yapacağız falan dediysen, ya komutan al şu odunlardan bir tanesini sen al, hadi görmeye sen bizi. Hadi bak senin için iyisini kestim. Böyle diyecek büyük ihtimalle. Evet, ihbarı değerlendiren jandarma 27 Ağustos'ta dergaha baskın yaptı. Şu aksiyon bir bana denk gelmedi ya. Bize varsa yoksa orman kesenler, moloz dökme kavgası. Baskına cinsel istismara uğradığı iddia edilen küçük çocuğun ailesi de gelince dergah üyeleriyle kızın yakınları arasında arbede yaşandı. Tarikat liderinin yanısına bazı tarikat üyeleri de gözaltına alındı. Tamam. Ben şöyle düşünmüştüm bunu. Hani hocayla evlendirdiler falan diye düşünmüştüm. Demek ki kimsenin haberi yokmuş. Arbedeyi zorlukla önleyen jandarma tarikat liderini gözaltına aldı. Arbedeyi önlemek de şöyle oluyor. Biz tabii bilmiyorduk ilk gittiğimizde. Kavga edenleri ayırmaya çalışıyoruz falan. Öyle değil, dipçikle iki tarafa da dalıyorsun abi. Dipçikle iki tarafa da dalıyorsun. Sana geri vurmaya cesaret edemiyorlar. Elinde G3 olduğu için. Ama bence çok mantıklı değil idi. Çünkü o silahlar çok ağır. O ağır silahlarla köy kavgası ayırmak çok mantıklı değil. Bence daha çok böyle mesela küçük bir kısım tabancalı. Ondan sonra coplu, hatta taserlı falan olmalıydı. Bir kısım da destek için MP5'li olmalıydı. Bizde herkes ağır silahla gidiyordu. Yani moloz dökme kavgasına da ağır silahla gidiyorsun. Kız kaçırmaya da ağır silahla gidiyorsun. Sabah 5'te çoban sürümü kaybettim diyor. Sürüsünü komple kaybetmiş adam. Sürümü kaybettim diyor. Onu aramaya da G3'le gidiyorsun. Tabii şöyle bir şey var. Tuzak da olabilir. İlla ki böyle silahları da götürmen lazım. Ama tabii ki o olay değişmiş. Şu an daha hafiflemişler sanırım. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca davanın soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin gizliliğin ihlal iddiasıyla Oda TV'ye soruşturma başlattı. Hayda. Tarikat şeyhinin açıklamaları gündeme gelmişti demiş. Açıklamalar falan. Haber bu kadar da keşke o ifadeleri falan da bir şekilde öğrenebilseydik. Yani ne ifade vermiş kız. Çünkü yine istismarda bulundu diye kaldı. Neden önemli aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Hüseyin Üzmez davasında eğer sadece zaten hani kızın kimliği gizli. Eğer sadece istismarda bulunmuş denseydi o kadar etki olmazdı, etki yaratmazdı. Diyorum ya, istismarda bulunmak lafı çok böyle basitleştirilmiş bir laf. İstismar etti deyip geçiyorsun. Ama orada o kız 14 yaşındaydı. Detaylı bir şekilde adamın neler yaptığını anlatınca o zaman insanın beyni dönüyor. Diyorum ya, biz haber okuduğumuz zaman, bir eylem okuduğumuz zaman kafamızda çok fazla canlandırmadığımız için o kadar tepki göstermiyoruz. Burada da yani millet dalga falan geçmiş, gülmüş falan böyle şeye, habere yorum olarak. Şeyle tabii, hocayla falan dalga geçmiş. Bu olayın bir videosunun olduğunu düşünsenize. Ya da kızın detaylı bir şekilde anlattığını. O zaman çok fazla kişi bence dalga geçmezdi. hem Türkiye'de hem de takip ettiğim yabancı sayfalarda göçmenlikle ilgili insanların görüşlerini görüyorum. Amerika'da mesela Republican'ların göçmenlikle ilgili görüşleri ve Demokrat denen kesimin yine görüşleri bizdekilere benziyor. Önce size sorayım hangi taraf haklı, sonra kendi düşüncemi söylemek istiyorum. Bir taraf diyor ki göçmenlere izin verilmesi lazım çünkü yazık değil mi onlara? Ve kullandıkları bazı argümanlar mesela bir işte karikatür, daha doğrusu meme yapmışlar. Bir kız diyor ki göçmenleri sevmiyorum diyor. Burada Amerika'nın kurallarını sevmeyenler var. Sevmeyen varsa başka yere gidebilir diyor. Diğeri de diyor ki o zaman kabul ediyorsun diyor. Neyi diyor? Kendi görüşüne uymayan bir ülkede yaşıyorsan başka bir yere göç etme hakkını o zaman onaylıyorsun değil mi diyor. Ondan sonra da kendi kendilerince göt etmiş oluyorlar karşılarındakini. Sonrasında Trump'ın biliyorsunuz illegal Meksikalı göçmenleri evlerine yollayacağız sözüne karşı da Trump Meksikalılar ölsün dedi. Trump Meksikalılara karşı ırkçılık yaptı. Trump Meksikalı olanlar evine dönsün dedi. Ve Trump göçü yasaklayacak artık. Ve hatta bu söylediğine, daha doğrusu söylemediğine, iki taraf da bunu yapıyor da sol gerici tayfa daha çok yapıyor. Strawman denilen, yani söylemediğine cevap verme. Benim için de aynısı geçerli. Faşist Efaydala Tokat gibi cevapla kafir Efaydala Tokat gibi cevap %90 Strawman denilen, yani söylediklerime değil de söylemediklerime cevap verme oluyor. Sol gerici tayfa bunu biraz daha yoğun yapıyor. Ondan sonra da işte başlıyorlar. Ben de Meksika göçmeniydim. İşte bir Hollywood yıldızı. Ben de Meksika'dan geldim. Eğer Trump'ın istediği olsaydı ben gelmiş olmayacaktım. Oo, sen gelmiş olmasan ne olacaktı ülkenin hali? Ve bunun da karşı taraf görüşü var. Ciddi ciddi göçmenlere tamamen karşı olanlar var. Hangisi doğru sizce arkadaşlar? Hangi taraf haklı sizce? Bence iki taraf da haksız. İki taraf da haksız. Çünkü daha önce demiştim ya, illegal göçmenleri sınır dışı edelim diyene karşı olan. Yine bir kitapta insanları kontrolsüz olarak ülkemize doldurmayalım diyeni kötü adam ilan eden. Filmin kitabın kötü adamı bu. Kontrolsüz doldurmayalım ülkemize diyen kişi. Çok büyük ihtimalle bu kitabı yazan arkadaş kendisi o sokakta gidiyor mu gitmiyor. Adamın işi zaten yazarlık. Birisi dışarıdan geldiği zaman adamın mesleğini elinden alamayacak. Bu da yanlış. Diğer tarafın söylediği göçmenler ülkemizi mahvediyor. Göçmenler işimizi elimizden alıyor. Zaten doğru düzgün işimiz yok. Sizin yüzünüzden millet işsiz kalıyor. İfadesi de yanlış. İkisi de yanlış. Çünkü Seattle'a gittiğim zaman şunu çok net görüyordum. İşsiz güçsüz adamlar ülkeden bedava para alıp işsizlik maaşı alıp onunla da Smokeweed Everyday yapan, sokakları Walking Dead'e çeviren tipler hep beyazlardı. Otobüs şoförleri göçmen. Hatta bakıyordum bazılarına, aa bu Amerikalı galiba falan diyordum. Konuşmaya başlayınca o da göçmen çıkıyor. Ukraynalı falan çıkıyor. Ukraynalı çok var mesela Seattle'da. Dükkan sahipleri hep farklı ülkelerden. Yunanı var. Adam nereden geldiyse onun restoranını açmış yani. Normal dükkanlar, Meksika dükkanı vardı mesela bizim. Birkaç tane bakkal gibi, Dilay diyor onlar. Meksikalılar işletiyordu. Uluslararası mesela bir market vardı bizim hep gittiğimiz. Çünkü böyle Türk çayı falan satıyorlardı. O da gönderdi Meksikalılarında. Biliyorsunuz zaten 7-Eleven'ların çoğu Hintlilerde. Microsoft'a girecek olursan Microsoft'un içinde çok fazla insan Hintli ve Asyalı. Ve şu anda Microsoft'un CEO'su Bill Gates değil. Gene Hintli birisi. Ya da ben geldim mesela Hintlilere, Hintli çocuklara, babası Microsoft'ta çalışan çocuklara ders veriyordum eğitim merkezinde. Beyaz Amerikalılar da geliyorlardı ama şartları beğenmeyip gidiyorlardı. Onlara göre kötü şartlar çünkü. Bize göre çok iyi para. Aynı şekilde Meksikalılara bakıyordun, ellerinde hep kovalarla geziyorlar. Ya da işte Home Depot gibi yerlerin önünde birisi bunları alsın da inşaata götürsün diye bekliyorlar. O anlamda değil. Of, her şeyi de ters anlıyorsun ya. İşçi olarak çalıştırmak için inşaata götürsün diye bekliyorlar. Ve diğer taraf da haksız çünkü bu kişiler kontrolsüz göçmen alımını da destekleyen kişiler. Bir. İkincisi de şunları da destekliyor. Mesela şeriat ülkesinden geliyor. Avrupa'da bir yerde yaşamaya başlıyor. Ondan sonra orada şeriat isteriz diye gösteri yapıyor. Bunu desteklemek saçmalıktır yani. Şeriat ülkesinden kaçıp gelen ve Müslüman olarak ama o ülkenin kurallarına uygun olarak yaşayan adama eyvallah. Bir de şu var. Şey diyorlar. Göçmenlere neden işte ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorsunuz? Bizde de mesela hani çalıştığımız zaman sigorta yok. Verdikleri maaş bir Amerikalının kabul edeceği maaştan daha düşük. O yüzden Amerikalılar gelip gidiyorlardı. Ama Türkiye ortalamasına göre çok iyi bir maaş. Ben başka birinin ülkesine gidiyorsam o adamların şartlarını kabullenmek zorundayım. Amerika'nın bence tabii ki bilmediğim yanları olabilir arkadaşlar. Bilmediğim yanları varsa yazarsanız sevinirim. Ama bence Amerika'nın göçmen sistemi iyi. İllegal göçmenleri de atabilirlerse göçmen sistemi iyi. Neden? Her sene biliyorsunuz 50 bin kişi alıyoruz diyorlar. Ama o 50 bin kişinin hepsi zaten gelmiyor da girene kadar neler neler yapıyorsun. Paran olduğunu ispatlayacaksın. Kağıt imzalıyorsun. Oraya gidip işsizlik maaşı almayacağımı taahhüt ederim diye kağıt imzalıyorsun. Orada kalacak yerin veya sana bakacak birisi olduğunu kanıtlaman lazım. Sen uygun musun değil misin? İşte diploman var mı? Ne yaptın? Hırlı mısın, hırsız mısın? Bunlara bakıyorlar. Bunların sanırım hepsini birden karşılamana gerek yok. Misal çok böyle bir diploman yok ama birikmiş paran var. O zaman sıkıntı yok. Veya birikmiş çok paran yok. Mesela bizde öyleydi. Kalacak yerimiz var ya, yanında kalacak insanlar var. Bir de diploma falan da var. Hani kalifiye insanız. İngilizce var. Çünkü İngilizce olması zorunlu da değil. Bizde İngilizce de var. O yüzden daha az bir paran olması yetiyor falan. Böyle bir denge var adamlarda. Ve eğer suç işlersen hemen göçmen bürosu üstüne çöküyor. Suçuna göre geri yollanma ihtimalin bile var. Yani ne bileyim, hırsızlık falan yaparsan büyük ihtimalle yolluyorlardır. Ciddi bir şeyse yani. Amerika'nın sorunu göçmen sorunu değil abi, gerçekten. Orada yaşayan bir zencinin söylediğine göre direkt Afrika'dan gelmiş zenciler bile oranın çoğu yerli zencisinden daha başarılı oluyormuş. Bize uyarlayacak olursanız bizde de aslında aynı. Sana ilginç bir şey diyeceğim. Ben diyorum bir de bunu. Faşist Efaydal diyor. Ben başta olsam göçmenliği, Türkiye'ye göçü ne yaparım? Tamamen kaldırır mıyım? Sınırlar mıyım? Çünkü milliyetçiyim diyorum ya. Herkes diyor ki o zaman sen Türkçüsün ya da Türk olmayanlar ölsün diyorsun. Ben ne yaparım? Tabii ki önce ekonomimizi toparlamamız lazım da. Toparlanmış bir ülkede olduğumuzu hayal ediyorum. Ben aynen Amerika'daki gibi bol bol göç alırım. Alırım. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim düşünceme göre kalifiye işe yarayan adamın üst sınırı yok bence. Bence yok. Şu kadar kalifiye adam gelsin, gerisi gelmesin gibi bir limit bence yok. Eğer ki sen Türkçe öğreneceksen bunun garantisini bir şekilde alacaksın. Ya mesela burada deneme süresi olacak. Türkçe öğrenemezse geri olacaksın mesela. Türkçe öğreneceksen ve aynen Amerika'nın yaptığı gibi kalifiye bir insansan, aydın görüşlü bir insansan, o zaman hangi ülke olursa olsun hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Çünkü her ülkede senin benim gibi insanlar var. Her ülkede böyle insanlar var. Bunları bir yere topladığın zaman güçlü olursun. Bu bir. İkincisi de bir yandan da şunu yapacağım. Ne kadar it kopuk varsa onları da dışarı süreceğim. Daha önce demiştik ya, sürgün adası. Oradan istedikleri ülkeye gitsinler. Onu da şöyle yapacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi belli suçlar olacak. O suçlara karışan kişiler güle güle. Toplumda size yer yok. O kişiler için de tam tersi. Nüfusumuz ne kadar az olursa olsun yine de o kişilere yer yok. Ve bunların ırkı hiç önemli değil. İsterse saf kan, saf kan Türk olsun böyle. Türk ol, Türk ol, Türk olsun. Hiç fark etmez. İt kopuk, ne bileyim tacizci, hırsızlık yapan, vatandaş puanını sıfırlamış. Evet, vatandaş puanı da olacak. Vatandaş puanını sıfırlamış adam. Siktir git. İstediğin kadar Türk ırkına sahip ol. Hiç fark etmez. Amerika'nın zayıflığı multikulturalizm değil. Çok kültürlülük değil. Bence. Tam tersi Amerika'nın gücü o. Göçmen dendiği zaman hep Meksika'dan kaçıp gelenler düşünülüyor. Ama çok ilginç. Yani gidip içinde yaşayınca, Seattle mesela gidip içinde yaşayınca, lan Amerikalılar nerede diyorsunuz? Amerikalılar en böyle kremin de tepesinde çünkü. SUV'leriyle işlerine gidiyorlar. Böyle doktorluk, avukatlık, üst düzey işler onlarda. Geri kalan adamlar da işte işsizlik maaşı alıp tembel tembel geziyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu göçmenler bizim elimizden işimizi aldı. Satranç dersi verecek miydin çocuklara ben olmasaydım? Futbol, satranç dersi, bilim dersi, astronomi, aikido, bunları dersini verecek miydin? Verecektin, ben geldim elinden aldım değil mi? Bana soracak olursanız arkadaşlar, göçmenlik sorunu denilen şey aslında şu. Birincisi kontrolsüz göç alma. Bu büyük bir sıkıntı. Neden? Çünkü bu ülkede sen yaşamışsın. Sen inşa etmişsin. Senin ataların inşa etmiş. Dışarıdan senin ne yaptığının farkında bile olmayan insanlar gelirse tabii ki senin bulunduğun yerin içine sıçarlar. Çünkü bizim buradaki sevgi kelebeği arkadaşlar, burası hepimizin. Gelin hepimizin burası diyor. Ama gelen adam benim mamına koyayım diyor. Pisletiyor, kirletiyor, içine sıçıyor. Kadınlara sarkıntılık ediyor. Çünkü ona öyle demişler. Şehir kadınları vericidir. Şehir kadınları vericidir deyince bu da işte sokakta kadınların peşine düşüyor. 3 kişi, 4 kişi grup halinde kadınların peşine düşüyorlar. Bunlar nasılsa verici diye, şehir kadın diye. Avrupa'da da bu yaşanıyor işte. Neden Avrupa'da çok fazla mikrop göçmen var? Çünkü mesela gidiyorlar, diyorlar ki bizdekileri biliyoruz. TC bana faşistlik yapıyor. Burada ölüm tehlikem var falan. Öyle deyince hemen gel diyorlar. Gel kardeş gel. Alıyorlar bunları içeriye. Onlar da tabii ilk defa böyle pamuk gibi. Ondan sonra cinsel olarak daha özgür. Erkeklerle iletişimi daha özgür. Daha böyle muhabbete giren. Erkek görünce kaçmayan. Kadınlar görünce çıldırıyorlar tabii. Yani göç almak ile avellik aynı şey değildir. Göç almak kötü bir şey değil. Ama kalifiye olmayan insanları, saçma sapan insanları, bilmem kim bana zulüm yapıyor deyince gel gel kardeş gel doldurun içeriği. Doldurun içeriği amına koyayım. Biz yaptık, biz inşa ettik, siz girin içine oturun. Yaşayın, sıçın, kirletin. Umurunuzda değil ki. Burayı yeterince kirletirseniz başka ülkeye gidersiniz. Ne olacak ki, sizin derdiniz değil yani. Size komünist yöneticinin ızdırabını anlattım mı? Anlatmış olabilirim. İsimleri ve mekanları değiştiriyorum anlaşılmasın diye ama hikaye gerçektir. Bir gün bir yönetici bir siteye başkan oluyor. Sonra bu yönetici kapitalizme karşıyım, burası hepimizin diyerek kapıları açıyor. Buyurun işte parklarımızda oynayın. Burayı istediğiniz gibi kullanın. Burası kamu malıdır, burası hepimizindir diye. Ondan sonra dışarıdan gelen insanlar içeriği dolduruyor. İçerinin ağzına sıçıyorlar. İçerisi ağzına kadar çöp doluyor. Banklara, parklara, her yere zarar veriliyor. Çimler ağzına kadar izmaritle doluyor. Sonuç olarak o site hiçbir zaman olmadığı kadar ağzına kadar pislik dolmuş oluyor. Tabii bu başkan kapitalizme karşı olduğu için, aidatları da minimumda tuttuğu için o pisliği temizleyecek adamı da yok. Bu olay nasıl oluyor? Yani bir insan bu kadar iyi niyetli olmasına rağmen, yani hem aidatlar düşük olsun diyor, hem sadece işte bu sitenin sahibi olan zenginler değil, herkes gelsin diyor. Bu kadar iyi niyetli olmasına rağmen bu kadar kötü bir sonuca nasıl varabiliyor? Çünkü o başkan bilmiyor ki sen burası hepimizin diyorsun ama dışarıdan gelen adam benim mamuna koyayım diyor. O yüzden iyi niyetli olmakla avel olmayı karıştırmamak lazım. Mesela Amerika'nın esas sorunu iddia ettikleri gibi göç değil. Ben iki tane sorun görüyorum. Bir tanesi işsizlik maaşı olayına bir çözüm bulmaları lazım. Çünkü gerçekten parası olmayana belli bir para vermek güzel bir şey ama bu insanları tembelliğe sevk ediyor. Bunun yüzünden çok fazla ülkenin sırtından geçinen insan var. Bence mesela bir çözüm ne olabilir biliyor musunuz? Para vermek yerine yemek fişi gibi şeyler vereceksin. Böylece parayla saçma sapan şeyler almayacak. Ot almak yerine gidip yemek alacak kendisine. Ve bu sadece yemekte değil, birçok yerde geçebilecek. Mesela kira verirken vesaire. Ama tabii ki sadece resmi kuruluşlara mahsus olduğu için gidip de o parayla ot, sigara, alkol vesaire alamayacak. Tabii ki onun da kesinlikle bir loophole'u bulunur. Ama olsun, en azından zorlaşmış olur. Loophole'u bulunur derken birisiyle anlaşır. O kişiye mesela 20 dolarlık yiyecek alır. O kişi buna 15 dolar verir. Sonra gider o 15 dolarla gene ot alır kendine gibi. Ama dediğim gibi en azından biraz zorlaşmış olur yani. Bu bir, ikincisi de yine iyi niyetten kaynaklanan bir olay. Baby mama denilen olay. Babasız çocuklara para yardımı yapılıyor. Benim bildiğim baba buna para veriyor. Devlet de veriyor mu bilmiyorum. Sanırım devlet de veriyor. Evet evet, devlet de veriyor. Çünkü Michael Moore'un bir belgeselinde görmüştüm. İnsanlar iyi şeyleri hak etmiyor. Sırf bu yardımı alabilmek için bir sürü babasız çocuk sahibi oluyor kadınlar. Ve orada yaşayanların söylediğine ve orada yaşayan zenci birisinin söylediğine göre zenciler bunu daha çok yapıyormuş. Zenci kadınlar. 5 çocuk büyütüyor mesela. Hepsi farklı babadan. Millet de internette yazıyor helal olsun güçlü kadın falan diye. Adam da diyor ki eğer güçlü kadınsa o zaman her çocuk başına devletten sadaka almazdı. Ve o çocuklar da işte büyüyüp suça karışıyor. Onlar da diyor ki ne yapalım işte, 4 kardeştik, çok fakirdik, yapacak bir şeyimiz yoktu vesaire, ölelim mi? Ve ondan sonra ne oluyor tahmin edin? Evet, onlar da aynı şekilde başka kadınları hamile bırakıyor. Onların da gene aynı şekilde 4-5 tane çocuğu oluyor. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Gerçekten de aslında bu kişilerin, yani çocuğum var, çocuğun babası yok, bu kişilerin yardıma ihtiyacı var. Gerçekten de yardım etmek lazım ama çok önemli bir şeyi unutuyorsunuz. İnsanlar iyi şeyleri hak etmiyor. Aslında düşünecek olursanız arkadaşlar, sağ ve sol gericilerin ortak yanı o değil mi zaten? Bir fikri savunuruz ama işimize geldiği yerlerde. Evet, film sohbetlerine devam edelim arkadaşlar. Yine uzun zamandır işlemek istediğim, fırsat bulamadığım bir konu vardı. Ben hariç herkesin sevdiği korku filmleri. Neden bilmiyorum. Bazı korku filmleri var ki, bilmiyorum sizin için de aynısı oluyor mu? Bakıyorsunuz gelmiş geçmiş en korkunç film. Bundan daha korkuncu yok. Bu bir klasik şeklinde değerlendirilen bazı filmleri seyrettiğiniz zaman pek anlam veremiyorsunuz. Bundan mı korkmuşlar diye. Ve işin ilginç yanı, hani komediye gülmediğin zaman senin kafan çalışmıyor, anlamazsın dersin de, korku filmine korkmadığın zaman senin kafan çalışmıyor, o yüzden mi korkmadın da denemiyor. Sen git Recep İvedik'ten kork da denmiyor yani. Neyse, birçok arkadaşımızı tetikleyecek top 10'umuza başlayalım. Bu listeyi nasıl yaptım? sıralarken şuna dikkat ettim. Herkes ne kadar çok seviyor, bölü ben ne kadar sevmiyorum. Buna dikkat ederek bir top 10 oluşturmaya çalıştım. 10. sırada The Shining. Filmi seyrettiğiniz zaman özellikle belli bir yaşın üzerindeyseniz ve filmcilikle ilgileniyorsanız filmin kalitesine eyvallah diyorsunuz. Ama şöyle bir durum var ve bu listeye girmesinin de başlıca sebeplerinden bir tanesi. Çoğu film kanalında ve çoğu film sitesinde gelmiş geçmiş en korkunç film, abartmıyorum. Kesinlikle abartı değil. Gelmiş geçmiş en korkunç film olarak The Shining geçiyor. Bilemiyorum, ben gideyim Recep İvedik'e korkayım o zaman. Bazıları böyle video analizleri falan yapmış işte. Shining neden terrifies us? Shining bizi neden korkutuyor? Orada böyle iki tane el ele tutuşmuş ikiz çıkınca çok korkuyorsunuz. Dediğim gibi filmin kalitesine diyecek bir şey yok ama germe korkutma üzerine kurulu bir film. Ama maalesef ben seyrettiğim zaman sıkıldım. 9. A Quiet Place. Yine son dönemlerin en iyi korku filmlerinden denen, modern klasik denen bir film. Ancak seyrederken birincisi çok fazla mantıksızlığı fark ediyorsunuz. Ve filmden keyif almak için çok böyle detayını incelemezsin ya. Ama maalesef bu filmdeki sıkıntıları fark etmek için çok detaylı incelemene gerek yok. Genelde üstüne atlıyor. İkincisi de film PG-13 olduğu için çok fazla şu övülen, suspense denilen olay var ya. Kadın bir yere saklanıyor. Bir yaratık bunu bulmaya çalışıyor. Acaba bulabilecek mi? Ama kadın ana karakter. Kadın ana karakter olduğu için bulamayacak. Ve maalesef çok fazla var böyle. Yine çok fazla tutarsızlıklar. Bazı yerlerde gürültü yaptığı halde yaratık gelmiyor. Bazı yerlerde yere iğne düşse yaratık geliyor. Ve hiçbir şekilde yok edilemeyen yaratığı çok basit bir şekilde yok ediyorlar. Ya da ilk başta çocuğun aşırı ses çıkartan bir uzay gemisi alması ve kimsenin bunu fark etmemesi. Ve çocuğun bunu öğrenmemiş olması. Ve böyle bir trajedi yaşayabilmeleri için zincirleme bir şekilde salaklık yapmaları. Gibi gibi. 8. Babadook. Aynı şekilde filmin kalitesine diyecek yok. Ancak en sevmediğim olay olan meğer rüyaymış, meğer hayal görüyormuş, laiklik elden gidiği, bunun çok fazla arka arkaya kullanılması ve bir noktadan sonra artık gene mi acaba hayal görüyor? Evet. Maalesef filmlerde en sevmediğim olaydır bu. Ve çok fazla kullanılan. Yani jumpscare'dan sonra en fazla kullanılan olaydır. Hayal görüyormuş meğer. Çünkü hayal görüyormuş meğer dediğin zaman konuyla alakasız her şeyi koyabiliyorsun filmin içine. Sırf korkunçluk olsun diye. Tabii ki birçok insan beğenebilir. Psikolojik gerilim vesaire aslında başka bir şeyi sembolize ediyor falan filan. Ama filmin ilk başında o masal kitabını okuduğu zaman seni germeyi çok iyi başarıyor ama maalesef devamı gelmiyor. 7. sırada bir ikili var. Jordan Peele ikilisi olan Get Out ve Us. Birincisi iki filmde korku olarak geçiyor. Bence her şeyden önce bu yanlış. Aşırı kötü filmler değil ama bence korku olarak geçmemesi lazım. Özellikle Get Out çıktığı senelerde korku filmleri çok leş olduğu için bu üste kalmıştı. Ve Hollywood'da böyle bir şey var. Ortalama leş olduğu zaman bazı şeyleri aşırı gereksiz yüceltiyorlar. Ve onu artık beğenmediğin zaman go and watch Recep İvedik diyorlar sana. Get Out biraz daha iyi Us'tan. Ancak birincisi mantığını düşündüğün zaman mesaj kaygısının konunun mantığının önüne geçtiğini fark ediyorsun. Yani bütün beyazlar kendilerini bütün zencilerin beyninin içine koyuyorlar. Çünkü beyazlar zenciler gibi havalı olmak istiyor. Eğer mantıklı olsaydı nasıl olurdu? Özellikle o paralı, zengin ve kötü zengin aileler. Hiçbir tanesi bile genç beyaz erkek olmak istemiyor. Bir tanesi bile. Eğer gerçekte olsaydı bu %90'ı genç beyaz erkek olmak isterdi. Madem bunlar kötü zengin ve tam tersi satın alanların içine hiç siyah yok. Yani verilmeye çalışılan mesajı anlamışsınızdır. Ama benim için mesaj ikinci sırada. Mantık birinci sırada. Us ise iyice kötü. Yani iyi film bile diyemem Us'a. Tamamen stil, tarz ve mesaj ve sembolik anlatım üzerine kurulmuş ve mantık direkt çöpe atılmış bir film. Filmdeki mantıksızlıkları ve tutarsızlıkları anlatmaya kalksak aynen o filmde el ele tutuşanların yaptığı gibi buradan köye yol olur. Gerçekten bütün mantıksızlıkları sıralamak istedim ama bütün podcast sadece bu konuyla ilgili olur. Bununla birlikte yine filmin korkunç olduğunu düşündüğüm bir yanı yoktu. Bu arada arkadaşlar bazı filmler var korkunç olmadığını kabul ettiğim halde hoşuma giden filmler. Mesela Suspiria'nın yenisi gibi. Ancak bu filmler genel olarak korkunç olmanın üzerine dayanmış oldukları için korkunç olmadıkları zaman pek bir değerleri kalmıyor. En azından benim gözümde. Evet, kaç kere tetiklendiniz arkadaşlar? Liste daha bitmedi. 6. sırada Unsane. Biliyorsunuz Steven Soderbergh kameranın önemli olmadığını Gerekirse iPhone'la bile iyi bir film çekilebileceğini kanıtlamak için bu filmi çekti. Parantez içinde kanıtlayamadı. Maalesef bu filmde kadını yerleştirmek istedikleri pozisyondan dolayı, yani tımarhanenin içinde, akıl hastanesinin içinde mahsur kalmış olması lazım. O yüzden de asla ama asla olamayacak saçma bir konunun üzerinden yürümeye kalkmışlar. Film iPhone'dan dolayı ve mikrofon da sanırım iPhone mikrofonu, görüntü ve ses kalitesinin kötülüğü de insanı seyrederken zorluyor. Bir de üstüne konunun da mantıksız olması yeter artık, film ne zaman bitecek demeye zorluyor sizi. 5. sırada It Follows. Bu film aşırı beğenildi. Festivallerde falan yere göğe sığdırılamıyordu. İlk başladığı zaman ilk sahneler özellikle, prodüksiyon falan aşırı düşük. Nasıl ya falan demiştim hatta. DSLR'la mı çekmişler, cep telefonuyla mı çekmişler? Tabii önemli olan bu değil. Önemli olan şu. It Follows denilen o it diyelim, o varlık, yaratık, maalesef filmin durumuna göre tavrını, huyunu değiştiriyor. Bazı kişiyi yakaladığı zaman kolunu bacağını büküyor, atıyor. Bazı kişiyi yakaladığı zaman ne yapıyordu? Yiyor muydu, yutuyor muydu, içine mi giriyordu? Böyle garip şeyler yapıyor. Plot Armor sahibi başrol oyuncularımızdan birini yakaladığı zaman tutmaya çalışıyor sadece. Diğerleri yardım etsin, kurtulsun diye. Ve filmin son 3'te 1 ya da son çeyreği bir plan yapıyorlar. Bunu işte havuza sokmaya çalışıyorlar. Havuza soktukları zaman bir sürü elektrikli alet atıyorlar. Ama ondan önce normal insanların öleceği birçok şeyi denediler ve ölmediğini fark ettiler. O yüzden bu uzun planın da hiçbir işe yaramayacağını biliyorsunuz. Ve seyrederken şu anda boşuna seyrediyorum ben bunu diyorsunuz ve gerçekten de iyi yaramıyor. Her ne kadar çok kötü bir film olmasa da, insanlar bu kadar abartmasaydı bu filmi, ben en fazla işte böyle bir film vardı, fena değildi deyip geçerdim açıkçası. Şu an bu film neden bu kadar ünlü oldu hala anlamış değilim. 4. sırada orijinal Suspiria, yani Dario Argento'nun çektiği. Genelde bu film için sinematografisi çok iyi, müziği çok iyi, parlak renkler kullanmışlar falan derler. Ama neden korkunç olduğu ile ilgili kimse bir şey demez. Filmi seyrettiğim zaman zaten bir tane kötü varlık var. Filmin en büyük sıkıntılarından biri şu. O varlık bu kadınları öldüreceği zaman oyunculuk çok üst düzey değil. Kadınlar kendilerini bırakıyorlar neredeyse ölmek için. Ve böyle bıçak dokunduğu anda ölüyor gibi. Sen bu oyunculuğu gördüğün zaman maalesef o filmin içine giremiyorsun. Ve onun haricinde de arada maalesef korktuğum bir yer olmadı. Yani belki de en korkmadığım film budur. İyi mi kötü mü? O tabii ki izleyenine bağlı ama film başladı bitti. Nereye korkacaktık acaba diye düşündüm ben sadece. Bazen çok kötü bir espri olur ya, insanlar neye gülecek? Yani bu espri ne, neredeydi acaba diye düşünür ya. Maalesef bunda acaba neye korkacaktık diye düşündüm. Yenisini gerçekten beğendim ama. 3. Yine bir aşırı klasik, gelmiş geçmiş en önemli korku klasiklerinden biri olarak kabul edilen. Ciddi ciddi bu laflar yazılıyor yani, ben uydurmadım. Texas Chainsaw Massacre birincisi. Diğerlerini çünkü seyretmedim. Zaten klasik olarak da bir kabul edilir. Bu filmin aslında potansiyeli vardı. Çünkü bir grup insan ıssız bir yere geliyor ve orada da farklı bir aile, insanları yakalayıp yiyen bir aile keşfediyor. O aile de bunları öldürüyor tek tek. Ancak maalesef bu filmde kötü oyunculuk, özellikle kızın biraz karikatüre bağlayan aşırı oyunculuğundan en azından benim gözümde nasibini alıyor. Kızı yakalıyorlar, yemek masasına oturtuyorlar, kız çığırmaya başlıyor. O esnada hiçbir şey yapamıyorlar, yakalayamıyorlar. Peşinden koşturuyorlar. Maalesef korkunç ya da korkutucu diyebileceğim bir sahne görmedim bunda. Söylenene göre Halloween de işteymiş. İlk Halloween yani, ama onu ben seyretmediğim için yorum yapmıyorum. Texas Chainsaw Massacre'ın bir versiyonu daha seyretmiştim. Yenilerden bir tanesiydi. Onda daha fazla kan, daha fazla gore vardı. Ama oyunculuk çok çok kötüydü. Konu kötüydü. Diyaloglar kötüydü. Zaten o düşük almış bayağı. 2. Bir modern klasik kabul edilen Hereditary. Gerçekten anlayamıyorum. Gerçekten anlam veremiyorum. Neden? Bir sahne hariç, o da spoiler sahne. Filmde çok fazla klişe gördüm. Mesela korku filmlerinde bir tane ses efekti olur ya. Bunda da o şeyden kaynaklanıyor. O küçük kız o sesi çıkartıyor. O sesi çıkarttığı için hayalet olarak da bunları takip ediyor. Sanıyorum aynı tür çok film seyrettiğim için bunlar artık biraz bana klişe geliyor. Aşağı yukarı ne olacağını tahmin ediyorum çünkü. Ve Hollywood'un özellikle muhteşem film diye bize yedirmeye çalıştığı, dayatmaya çalıştığı birçok filmde bunu görüyorum aslında. Yani benim sevmediğim Hollywood'un bu çok güzel dediği filmlerin çoğunda bunu görüyorum. Benim daha önceden çok görmüş olduğum, artık klişe olarak kabul ettiğim şeyi yeniymiş gibi pazarlamaya çalışmaları. Açıkçası filmin sonuna kadar bir şey çıkacak diye bekledim. Filmin en sonunda da çok klasik işte bir tarikatın üyesiymiş. Anneannelerim, babaannelerimle öyle bir şey çıkıyor. Öyle ağzım açık bir şekilde bitti. Ve birinci sırada bir ikili yine. I Spit on Your Grave ve Last House on the Left. Bu filmlerin orijinal versiyonları. İkisi de Rape Revenge filmi olarak geçiyor. İkisi de birbirine yakın zamanda çekildi. O yüzden ben de ikili olarak bunları listeye koydum. Özellikle I Spit on Your Grave, yani çok büyük ihtimalle o zaman tartışmalar yaratmış bir filmdi herhalde. Aşırı sahnelerinden dolayı. Ama film olarak da kötü olduğunu düşünüyorum. Hatta FDB puanı 10 üzerinden 5 vermiştim. Oyuncuların abartısından tut, çekimlerin basitliğine kadar ve kendisini ekstrem bir film olarak tanıtıp hiç ekstrem olmamasına kadar, en azından şu an seyreden birisine göre. Aynı şekilde Last House on the Left yine büyük ihtimalle zamanında çok önemli bir filmdi ya da zamanında tartışmalar yaratan bir filmdi. Ama şu an insanların işte bu filmi, bu filmi seyredemedik falan diyen var böyle. Ne? Bu filmi seyretmekte zorlanacaksınız. Açıkçası bu ikili gördüğüm en uysal gerilim filmlerindendi. En azından insana şunu diyebilir. Zamanında böyleymiş. Şu anda artık çok daha abartıları çıktı. Olabilir yani. Bu eski filmlere en korkunç, en ekstrem, en tartışma yaratan film falan demek. Bence şey gibi. 1970 yapımı bir araba dönemine göre hızlıdır. Ama 2020'de hala o arabaya hızlı demenin bir anlamı yok gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız çok negatif olmayalım. Faşist Efe Aydal. Hani biraz şey olacak ya, şimdi ekşide giydirmeniz lazım. Efe Aydal, sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Bu büyük klasikleri beğenmiyorsun. Sen neyi beğeniyorsun falan diye. Onu da devam ettireyim de entry'niz yarım kalmasın. Kendi korku filmi tavsiyeleri listemden okuyayım size. Eğer seyretmediğiniz varsa bunları tavsiye ederim. Tamamı korkunç olacak diye bir kural yok ama zaten biz korku filmi neden severiz aslında? Hangi film olursa olsun, korku da buna dahil. Aslında hoşça vakit geçirmek için. Her ne kadar bizi korkutsa da, korku tüneli gibi yani. Esas amaç korkmak değil aslında. Esas amaç hoşça vakit geçirmek. Adrenalin yükselterek. Evet, tavsiyelerim 1. Saw, Testere. 2. Dawn of the Dead ama yeni versiyonu. 2004 versiyonu. 4. 28 gün sonra. 28 Days Later. 5. The Ring. Amerikan versiyonu yani. 6. Maniac. 2012 versiyonu. Frodo'lu olan. 7. The Thing. Bu çok efsane filmdir. 1982 versiyonu. Yani John Carpenter'ın. 8. The Fly. David Cronenberg versiyonu. Bunun da birden fazla versiyonu var. 9. Oculus. Bu yenilerden. 2013. 10. From Hell. 2001. 11. Orphan. 2009. 12. The Others. 2001. 13. 8 mm. 1999. Bunu bir daha seyretmem lazım. Çünkü anlaşılmayacak bir şekilde Metascore 19 vermişler. IMDb'si de çok yüksek değil. Ama ben bayağı sevmiştim. Filmli efekt için bunu bir daha bir seyretmem lazım. 14. The Boy. 2016. 15. Silent Hill. 2006. Bu mesela sevilmeyen bir film ama benim hoşuma gitmişti. Çok korkunç olmasa da güzel yani film. 16. Hide and Seek. 2005. 17. The Ritual. 2017. Bu da fena değil. The Ritual anlatmıştım ya, ilk başlarda çok iyi başlıyor. Ondan sonra biraz ikinci yarıda korkunçluğu bence daha azalıyor. Yaratığın ne olduğu belli olduktan sonra. Evet arkadaşlar, korku olarak tavsiye etmek istediğiniz ya da bu filmlerin içine ben şunu aslında çok beğenmiştim veya ben şundan çok korkmuştum dediğiniz varsa söylerseniz sevinirim. Şimdi benim için spora gitme zamanı. Evet, arkadaşlarımızın yoğun isteği üzerine insan kitabından parçalar okumaya devam ediyorum. Çok ilginç, okudukça şimdi bir göz atayım dedim. Birçok yerde yine yakaladı beni. 15-20 dakikam gitti öyle. O yüzden doğru düzgün bu kitabı bir yere koymam lazım. Geçen seferki gibi elimde havada tutarak okumak zor olacak. O yüzden böyle bir düzenek yaptım. Kitabı masanın üstüne dayadım. Mikrofon da üst kısımda. O yüzden sesim biraz garip gelebilir. Ama yeterince iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Tabii ki arkadaşlar, bu zamanda basılmış ve Türkiye'de dağıtılmış bir kitap. Ama yıl 2020 olduğu için bazı isimleri sansürleyeceğim. Dava açtıklarında herhangi bir ceza almıyorum. Çünkü kitaptan okuduğumu kanıtlıyorum direkt kitabı göstererek. Ama boşu boşuna karakola git gel olsun artık istemiyorum. Yoruldum açıkçası. O yüzden mümkün olduğu kadar sansürleyeceğim. Zaten birçoğunu siz anlayacaksınız. Anlayamadıklarınızı da direkt kitabı bulup okuyabilirsiniz. Ya da bence Google'dan aratırsanız da bulabilirsiniz hangi isimler olduğunu. Evet, Osmanlılar'da Oğlan Sevgisi. Doktor Celal Arabacıoğlu'nun yazmış olduğu İnsan kitabında okuyorum. Osmanlı tarihinde ilk görkemli saray düğününü 1. Sultan Murat yaptı. 1381 yılında küçük oğlu Şehzade Beyazıt'a Anadolu hükümdarlarından Germiyanoğlu Süleyman Bey'in kızı Devlet Hatun'u aldı. Bu büyük düğüne çevreden birçokları davet edildi ve davetliler türlü hediyelerle düğün günü geldi. Davetlilerden Gazi Evranos Bey hediye olarak 100 güzel oğlan, 100 kızı oğlan getirdi. Ellerinde gümüş tepsiler vardı ve tepsilerin içi türlü kıymetli hediyelerle doluydu. Osmanlı Sarayı'na belgesel olarak ilk oğlan takdimi böyle başladı. Fakat Sultan Murat gelen hediye oğlanları etraftan gelen elçilere dağıttı, kendi kabul etmedi. Bu arada arkadaşlar, kitabın diğer yerlerine baktığınız zaman bu kitap aslında İslam savunucusu, Osmanlı savunucusu birisi tarafından yazılmış. O yüzden bunları hakaret olarak söylemiyor. Ne var ki bundan sonra böylesine oğlan hediyeleri saraya çok gelecek ve zamanın padişahları, devlet adamları da bunları kabul edeceklerdir. Saki, civan, mahbub deyimleriyle isimlendirilen bu oğlanlar türlü işret sofralarında, hamam alemlerinde, lale devrinin kırsal eğlencelerinde başrolü oynayacaklardır zaman zaman. Fakat erkek seven Osmanlılar pasif homoseksüel değillerdi. Aktif ve heteroseksüel idiler. Kocanız olduk diyenler yani. Yani hem kadınlarla sevişiyor hem de erkek seviyorlardı. Osmanlı tahtına nokta nokta handan sonra geçen nokta nokta bey 27-29 yaşında tahta çıktı. Nokta noktanın Bursa kaplıcalarındaki şey diyeyim mi? Veri silindi. Veri silindinin Bursa kaplıcalarındaki hamam alemleri ünlüdür. Padişahlığı da yine bir hamam aleminde son bulmuştur. Hamamda içki alemi yaparken kardeşi nokta nokta Edirne'yi bastı. Onlar şehre girerken bunu sarhoşluk aleminde zor geç idrak eden nokta nokta ancak çevresindeki sarhoş delikanlılarla birlikte hamamdan yarı çıplak çıkıp kaçmayı becerdi. İstanbul'a kaçıp Bizans imparatoruna sığınmayı düşünüyordu. Tarihçiler yolda üzerindeki hazine ve paraya göz diken mahbupları yani oğlanları tarafından öldürüldüğünü söyler. Nokta nokta bile Bursa kaplıcalarında gördüğü güzel Why Always Bursa? Bursa kaplıcalarında gördüğü güzel bir genç için şu beyti söylemeden geçememişti. Nagihan kadere irüp dün gece ben kaplıcada bir gümüşten yapılı servi Hiraman gördüm. Nagihan'ı mı görmüş ki? Anlamadım. Dün gece Nagihan'a benzeyen birini gördüm diyor. Nokta nokta diye anılan Sultan II. Veri silindi. Bir eğlence gecesinde bir beytinde şöyle anlatıyor. Çalınur çenkler ayaklar karsılur. Raks urur rakkas çardak sarsılur. Dikkat edilirse oynayan rakkase değil rakkas yani erkek oyuncudur. Bence senin için kötü. Nokta nokta 3 Şubat 1451 yılında ölünce yerine oğlu Sultan Veri silindi geçti. Oo, bu çok tanıdığınız sevdiğiniz o sultan kimdi? Nokta nokta sultan nokta nokta ince ruhlu şiir seven tarihçilerin anlatımıyla Bade'ye iltifat eden bir sultandı. Zaman zaman Bade'ye iltifat ettiği meclislerde cuşa gelirdi. Allah Allah. Hiçbir filmde bunu görmedik biz. Hep şerbet içiyorlar. Görüyorsunuz işte bu kitap tabii ki. Kitap yalan yazmış arkadaşlar. Ben bir sürü dizide filmde seyrettim. Hep şerbet içiyorlar yani. Alkolsüz şerbetimi getir diyor. Osmanlı saraylarında zülüflü, kaküllü oğlanlar için söylenilen beyitler az değildir. Babasının ölümünden sonra tahta çıkan 2. Sultan nokta nokta medrese tahsili görmüş, kültürlü bir sultandı. Sporcuydu. İyi cirit atar, ok atar, resimden hoşlanırdı. Şiir de yazardı. Hışımlı bakışları ile bir kat daha güzelleşen bir Nevcivan'a şöyle sesleniyordu. Dahi zülfünle başa daim bela eksik değil. Hışmı çeşminle dile herdem cefa eksik değil. Şimdi başka bir sultandan bahsediyor. Veri silindi Sultan Veri silindinin doğum yılı... yemezler. Doğum yılı olarak nokta nokta yıllarından söz edilir. Tarihçiler Bazulu pençeli adamdı. Pehlivan çalımı arslan adımı ile yürürdü. Güzel konuşurdu diye tanımlarlar. Veri silindi sultan sağlam tahsil görmüştü. Arapça ve Farsçayı ana dili gibi konuşurdu. Mahremiyetinde ağladığı çok olmuş, güldüğü hiç görülmemiştir. Gazabı amansızdı. Pençesinin altında arslanları titreten Veri silindiyi zebun etmiş ahu gözlülerden biri Hemdem'dir. Bu güzel zenciyi... When you go black. Bu güzel zenciyi henüz 19 yaşlarındayken vezirleri arasına yükseltmişti. Veri silindi seferinde yorgun askerin geri dönmek istediğini Hemdem Paşa'ya söylettiler. Çünkü onu Veri silindinin çok sevdiğini biliyorlardı. Ama sert karakterine bu sevgi yetmedi ve derhal genç vezir Hemdem Paşa'nın boynunu vurdurdu. Çok içerdi. Bunu kendi bir beytinde şöyle anlatır. Ey felek! 9 dolu cam içmeyince han Veri silindi. Dehir içinde olmadı herkes ayaktaşım benim. Sefer ve akınlara çıkmadığı zamanlar saray bahçesinde eğlenir, nedimeleriyle gezer, sohbet ederdi. Bir şey söyleyeyim mi? Osmanlı padişahları aslında genel olarak bizim kafada insanlar. Maalesef bugün kafasına padişah sırrı takan, biz Osmanlı torunuyuz, Osmanlı soyundan geliyoruz diyen adamları, bu padişahların birçoğu hayatta olsa ne biçim insansınız siz derdi büyük ihtimalle. Nasıl böyle olduk anlamıyorum gerçekten. Yani o zamanlar bak, İslam devleti olmasına rağmen gene de kafalar daha rahatmış. Cumhuriyet kuruldu. Onlarca yıl önce yine kafalar daha rahat. Biz bu noktaya nasıl geldik? Nasıl getirildik? Nasıl attığımız her adım denetim altında olmaya başladı? Aslında aşama aşama bu nasıl oldu ben biliyorum. Çünkü birçok genç arkadaşımız o dönemleri bilmez. Biz yaşadık o dönemleri. Yani açık açık mesela şeriatçılara karşı onlarla dalga geçen skeçlerin çekilebildiği. Eski Kemal Sunal filmlerini YouTube'dan falan belki bulabilirsiniz. Televizyonda vermiyorlar artık. Şey diye, dinci hocaları kötü gösteriyor diye, ciddiyim. Zübük falan var mesela. Aşama aşama nasıl gelindi bu noktaya onu gördük yani. Benim gördüğüm olay şu. Sadece benim gözlemim bu tabii. Doğru ya da yanlış dersiniz. Sovyetler komünist devleti yaymaya çalışırken Amerika'da bunu bastırmaya çalışıyordu. Yani Amerika ile, yani emperyalistlerle komünistlerin bir mücadelesi vardı. Türkiye'de bu mücadelenin olduğu ülkelerden bir tanesi. Komünistlik ülkemizin içine girebilmek için aydın, okumuş insanlara, kurumlara sızdı, yayıldı. Hatta bazıları Sovyetlerde eğitim görüp Türkiye'ye yollandı. Ve başka ülkelerde olduğu gibi yavaş yavaş kulaktan kulağa yayılmaya başlandı bu olay. Amerika'da buna karşı olarak, bu komünizm tehlikesine karşılık olarak dincileri ve milliyetçileri destekledi. Amerika şu an galip geldi. Ancak sonuç olarak biz daha otoriter, daha dinci, daha sağ bir yönetimde yaşamaya başladık ve gittikçe gerileştik. Bunu Turan Dursun'un o zaman da yazdıklarıyla görebiliyoruz zaten. Ve büyük ihtimalle de daha önce sormuştum ya, neden şeriatçılara ya da şeriat getirmek isteyenlere karşı bir romantiklik yok bizde ama komünizm getirmek isteyenlere karşı romantik düşünüyoruz. Aslında bu herkes için geçerli değil, muhalifler için geçerli. Sebebi de büyük ihtimalle bu. Şunu düşünüyorum. Gerçekten biz bu komünist emperyalist kavgasının bir cephesi olmasaydık şu anda nasıl bir durumda olurduk? Yani Atatürkçülük bozulmasaydı bu noktada ve Atatürkçülük devam ettirilebilseydi gerçek anlamda, şu an sadece heykel ya da büst yapma anlamında değil, gerçek anlamda Atatürk'ün fikirleri, düşünceleri devam ettirilebilseydi nasıl bir ülke olurduk? Evet, neyse, devam edelim. Sultan Verisilindi'den bahsediyorduk. Güzel gözlü bir Nedim'i, belki de Hasan Can için yazdığı kıta güzelliğini yitirmeden günümüze kadar gelmiştir. Merdümi dideme bilmem ne füsun etti felek, giryemi kıldı füzun, eşkimi hün etti felek. Hiçbir şey anlamıyorum zaten, boşuna yazmışsın. Böyle bir günde Hasan Can isimli ahu gözlü Nedim'i ile bahçede dolaşıyordu. Arkamda güya bir diken var, batar canımı yakar, şuna bakıver dedi Hasan Can'a. Genç Nedim efendisinin sırtında küçük bir çıban gördü, merhem sürülmesini önerdi. Verisilindi ise biz seni gibi çelebi değiliz diyerek güldü. Ertesi gün hamamda aslında aslan pençesi denilen ve üstelik henüz olgunlaşmamış tehlikeli çıbanı Hasan Can'a sıktırdı. Bugünkü anlayışımıza göre ihtimal ceraat kana karıştı ve septisemi dediğimiz kan zehirlenmesi dolayısıyla Sultan Verisilindi giderek kötülenmeye başladı. Buna rağmen nokta noktaya hareketini ertelemedi. Yolda cuma günü Hasan Can'ın kollarında öldü. Çok saçma bir şekilde ölmüş ya. İkinci Sultan Verisilindi'yi tarihçiler sarı değil kumraldı, sarhoş değil ayyaşlı diye anlatırlar. Her zaman çakır keyif gezerdi. Bizim şampiyon gibi. Ne var ki devrinde en büyük akıllılığı babasının sadrazamı nokta nokta paşaya yine kendi mührünü vermekle yaptı. Bu büyük devlet adamına devlet gemisini teslim ederek kendisi ihtişam içinde yaşamasını bildi. Nokta nokta mahlasıyla şiirler söylemiştir. Saltanat yıllarında kansız bir adalet devri hüküm sürdü. Sonunda içkiye tövbe etmiş, içki yasağını koymuştur. Ama alkolik, işrete alışkın bünyesi dolayısıyla ruhsal açıdan birden çöktü. Hekimler tekrar içki almasını bile tavsiye etti. Böyle de bir olay var arkadaşlar. Aşırı alkolik insanlar için Kırmızı Hap 2'de de bunu anlatmıştık. Bir anda içkiyi bırakamıyorsun. Bir anda içkiyi bırakırsa ölüyor çünkü gerçekten. Ölümü hamamda oldu. Hamamda sazlı sözlü köçekli bir alem esnasında öldü diyen tarihçiler vardır. Üçüncü Sultan Verisilindi. Karakteri soyunun karakterine uymayan, servet ve şehvet hırsıyla yoğrulmuş bir biçimde Osmanlı tahtında 20 yıl saltanat sürdü. Devrinde güzel kadınların ve nedimlerinin elinde oyuncak oldu. Basit zevklerini, masraflarını karşılamak için rüşvet bile almak basitliğine kadar indi derler. Başına sevgili Nedim'i Doğancı Mehmet yüzünden türlü belalar geldi. Onun yüzünden birçok kötü işlere alet oldu. Ve yine onun yüzünden Osmanlı tarihinde ilk defa asker ayaklanıp Divan-ı Hümayun'u bastı. Padişahın elinden vezirini aldı, katletti. İşte bu vezir Doğramacı Mehmet idi. Doğancı Mehmet idi. Doğramacı mı dedim? Doğancı Mehmet güzel bir Ermeni dönmesiydi. Hemen Ermeni diye hakaret ediyorsun. İyi şarkı söyler, meclise neşe katardı. Manisalı Beşinoğlu Kaya Bey'in iç oğlanlarındandı. Sultan Verisilindi'ye şehzadeliğinde bu bey tarafından hediye edilmişti. Ava düşkün Verisilindi'nin doğan kuşlarını taşırdı ilk zamanlar. Sultan Verisilindi padişah olunca Doğancı Mehmet Rumeli Beyler Beyliğine kadar yükseldi. Has Nedim Mehmet padişaha bir akıl verdi. O zamanlar 1000 dirhem gümüşten 500 akçe kesilirdi. Mehmet'in tavsiyesine göre 1000 dirhem gümüşten 1000 akçe kesilir ise padişah epeyce para kalırdı. Bu akıl üzere padişah akçe kestirdi. Ne var ki bu akçeyi esnaf kabul etmedi ve sözün kısası askere dağıtılan akçe geçmeyince asker ayaklandı. Ve de bu fesadı çıkaran Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın başını isteriz diye tutturdular. Padişahın bütün dayanmasına rağmen paşanın başını aldılar. At meydanında top oynadılar. Böylece askerin disiplini iyice bozulmuş oldu. 3. Sultan Verisilindi olayın ertesi günü civanları, hanendeleri, sazendeleri toplatıp dün epeyce üzüldük acızını çıkartalım diyerek işret meclisini topladı. Burası ilginç. Yine tanınmış birisi çünkü bu. 4. Sultan Verisilindi 10 Eylül nokta nokta pazar günü tahta çıktı. Bütün fırsatları değerlendirerek kısa zamanda kanlı bir müstebit oldu. Çok sertti. Şeyhülislamları bile sürgüne yolladı. Kadıları kale kapılarına astırdı. 22 yaşlarında devleti tüm hakim oldu. Doğuda iki defa sefere çıktı. Birinden nokta nokta Fatihi, birinden nokta nokta Fatihi olarak döndü. Öbür yanıyla duygulu bir adamdı. Musikiyi biliyordu. Şiir yazıyordu. Ne yazık ki bu kudretli, enerjik hükümdar özel hayatında bir cinsel sapık idi. Bunu ben demiyorum. Kitap diyor. Ben kitabın iddiasını okuyorum. Ömrü boyunca erkek vücudunun, erkek çizgilerinin hayranı olmuştur. Oğlan yapılı, oğlan karakterli birkaç kadınla ancak cinsel ilişki kurabilmiştir. Bunlar belki de tesadüfen koynuna girdiği kadınlardı. Bunlardan olan çocukları da yaşamadı. Zaten küçük yaşlardan beri Enderun-u Hümayun'un güzel oğlanlarıyla düşe kalka büyümüştü. Sultan, bu gerçekten ünlülerden bir tanesi ha. Sultan Verisilindi'nin ilk gözdesi Musa Melek Çelebi oldu. Adamın adı Melek miymiş? Kendisinden 1-2 yaş kadar büyüktü. Güzel bir Ermeni dönmesiydi. Ermenilere sallamasa olmaz değil mi? Çalgıcı oğlanların arasında görüp beğenmiş, sevmiş, mahremiyetini almıştı. Bu arada şaka maka merak etmedi değilim. Ermeni dönmesi derken Ermeni'den Osmanlı'ya mı dönmüş yoksa Ermeni virgül dönme miymiş? Trans Ermeni yani. İkinci gözdesi 25 yaşlarında toy fakat çok güzel olan Hasan Halife'dir. Bir şey diyeceğim, bu olayın dizisini çektiklerini düşünsenize. Ha şey oluyor ya çünkü taht kavgaları, harem kavgaları falan dizileri çekiyorlar. Bir gün şair Nef'i ile tedbir kıyafetle şehri gezerken, demirciler arasına dolaşırken balyozla demir döven bu güzel delikanlıyı görür. Ateş karşısındaki çıplak gövdesinde terleri gümüş tırtıllar gibi oynaşan ve balyozu her indirişinde etrafı kıvılcımlar saçan bu demirciye hayran olup ona aşık olur. Saraya aldırır. Ve kısa bir süre sonra da çok memnun kaldığı demirci çırağını Yeniçeri ağası tayin eder. Nokta nokta ihtilalinde onu da Musa gibi paralamışlardır. Ondan sonraki gözdesi Abaza Mehmet Paşa diye sonraları anılan 40 yaşlarında yakışıklı bir erkekti. Bir müddet sonra Bosnalı Mustafa'yı buldu. Mustafa Sultan yaşı kendisinden küçük ilk gözdesidir. Bosna'nın zengin tüccarlarından birinin oğluydu. Abaza Mehmet Paşa'yı Bosna valiliğine tayin etmişti. Abaza orada para sızdırmak için Mustafa'nın babasına çok eziyet ediyordu. Padişahın durumunu bilen Mustafa'nın babası güzel oğlunu nokta noktaya gönderdi. Güzel oğlan nokta noktayı avucunun içine alınca oğlanın babası da Abaza Paşa'dan intikamını aldı. Melek Ahmet, Musa Siyavuş, Deli İbrahim hamam alemlerinde nokta noktanın sevgilisi olan ve bu yüzden vezirliğe kadar yükselen kimselerdir. Ayrıca Sultan nokta noktaya yaranmak için saraylıların şehirden topladığı nice güzel erkeklerin ismi saymakla bitmez. Allah Allah. Nokta nokta seferinden dönerken bile yakışıklı bir İran prensini alıp getirmişti. Osmanlı tarihi bundan sonra her şeyine rağmen Sultan nokta noktayı çok aramıştır. İçki sofrasında verdiği haşin gaddar kararlara rağmen çok aranılan bir padişah olmuştur. Nokta nokta yılının Şubat'ının 8-9. Gününden yani vefatından sonra Osmanlı tahtı çalkantılı bir döneme girdi. Kimi ruh, kimi sinir hastası, kimi eğlence, av düşkünü padişahların yönetimindeki saray iyice bir keşmekeş halini almıştı. Bir şey diyeceğim, biz de ilkokulda mesela bunu diyorduk. Önce iyi padişahlar vardı, sonra padişahlar çok kötüleşti falan. Şimdi dedirtiyorlar mı hala? padişahı savunuyorlar ya çünkü. Neyse. Değerli tarihçimiz Reşat Ekrem Koç'u, ciddi yaşam koçu okudum ha. Reşat Ekrem Koç'u o günleri şöyle çiziyor. Ricalin hepsi içkiye düşkündü. Devlet sırları içki meclislerinden halk ağzına düşüyordu. Endurun'u Hümayun'da disiplin namına bir şey kalmamış. O güzel çocuklar, ter bıyıklı delikanlılar, sırmalı saray esvapları ile lavaboliyane dolaşıyorlar. Kayıkçı tulumbacı kahvelerine giriyorlar. Yeniçerilerle, kalyoncularla, urgunsuz güruhundan baldırı çıplaklarla diz dize omuz omuza oturuyorlar. Hatta o haşeratın kucaklarında dolaşıyorlardı. Padişahın mahremiyeti sokağa düşmüştü. Bilinçli bir ıslahatçı olan, batı düşüncesini benimseyen Sultan 3. nokta nokta bu çalkantılı dönemlerin saygı duyulur isimlerindendir. Efendi ince ruhluydu. Musikiden iyi anlardı. Güzel şarkıları vardır. Ne var ki şarkılarının güftelerini güzel seçmemiştir. O güzel namelere, yalabuk yüzlü gençlere, taze oğlanlara hitap eden pek amiyane sözler rafakat etmektedir. Buna bir örnek verelim. Gönül verdim bir civane, derdinden oldum divane, gel efendim girme kane, ben seni vermem cihane. Firkatinle nevcivanım, kalmadı tabi tüvanım, tende oldukça bu canım, sarmadan geçmek ne kabil. İyi, anlamadığım için sıkıntı yok. Burada bitiyor ve homoseksüel tipleri diye başka bir konuya geçiyor. Gerçekten çok ilginç konular var arkadaşlar. Eğer bu tür ilginç konular hoşunuza gittiyse ileride tekrar okuruz. Zamanında söylenmiş ama şu an doğruluğunu yitirmiş atasözlerinden bahsedecektim. Ancak çok fazla yok. Birkaç tane var. Mesela kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Aslında tam tersi olmalı yani. Karnından sopayı, sırtından sıpayı. Mideye çalışacaksın olması lazım. Evet, çok ilginç olacağını düşünmedim ama onu ararken başka bir şey buldum. Yanlış bildiğimiz atasözleri. Birkaç tane böyle liste var. CNN Türk'ün listesini okuyorum. Güzele bakmak sevaptır değil, güzel bakmak sevaptır. Evet, daha mantıklı. Bu arada fotoğraf olarak da şey koymuşlar. 3 tane Barzo abi üstsüz güneşlenen, yüzüstü yatmış bir kadına bakıyorlar. Hangi sahil acaba? Kadındaki iyi cesaret abi. Bilemiyorum. Neyse, göz var nizam var değil, göz var izan var biçimindedir. İzan, anlayış, anlama yeteneği, nizam, düzen, kural. Eşek hoşaftan ne anlar? Biliyorsunuz en saçma bulduğum atasözlerinden biriydi. Burada diyor ki eşek hoşaftan ne anlar değil, eşek hoş laftan ne anlar biçimindedir. Bir tane kız şunu demişti ya. Çevir kazı yanmasın var ya, çevir gazı yanmasın diyordu. Kulaktan kulağacılık. Aptala malum olurmuş. Bunu daha önceden Türkçe hocamız söylemişti. Aptala malum olurmuş değil, abdala malum olurmuş biçimindedir. Evet, aptala niye malum olsun? Kısa kes aydın havası olsun değil, kısa kes aydın abası olsun biçimindedir. Aba bir giysidir ve aydın efesin abası kısa ve dizleri açıktır. Mantıklı. Su uyur düşman uyumaz değil, sü uyur düşman uyumaz biçimindedir. Sü eşittir asker. Saatler olsun. Bunu ciddi ciddi bazıları yanlış biliyor. Saatler olsun değil, sıhhatler olsun biçimindedir. Su küçüğün söz büyüğün. Bu da mı yanlışmış? Su küçüğün söz büyüğün değil, sus küçüğün söz büyüğün biçimindedir. Evet. Zaten bana saçma gelen atasözlerinde onu da düşünüyordum. Niye su küçüğün? Ne alaka? Vay. Elinin körü değil, ölünün kürü biçimindedir. Kür, mezar, gömüt. Evet. Elinin körü ne demek zaten? Sıfırı tüketmek değil, zafiri tüketmek biçimindedir. Zafir, iki nokta, soluk. Bu liste bu kadar. Başka liste bakalım. O ne diyor lan? Tabii aynılarını geçeceğim. Azimle sıçan duvarı deler değil. Azimli sıçan, yani hayvan olan sıçan, duvarı deler. Aha, çok daha mantıklı lan. Azimli sıçan. Evet, taşlar yerine oturdu. Fotoğraf olarak neden böyle bir fotoğraf gösterdiniz? Neyse. Eni konu değil, önü sonu. Allah Allah. Ha, bunu biliyorum. Geçti Bolu'nun pazarı süreşi Nide'ye değil, geçti Bor'un pazarı süreşi Nide'ye. Bor, Nide'nin ilçesi. Bunu biliyordum. Da Nide'nin ilçesi olduğunu bilmiyordum. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz değil. Evet, bu biraz sapkın bir laf. Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Ane, Bağdat'ta bir uçurum. Yar eşittir uçurum. İlginç. Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Evet. Atasözlerimizden de ensesti böyle çıkartmış olduk. Haydan gelen huya gider değil, haydan gelen huya gider. Hay ve hu Allah'ın isimleri. Fukaranın düşkünü beyaz giyer kış günü değil, zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Yani daha önce iyi durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan yersiz davranışlarda bulunur. Altı kaval üstü şişhane değil. Burada bir fotoğraf göstermişler. Dayı var. Bu ne ya, Photoshop mu? Bildiğim böyle memur tipli bir amca ama. Üstü takım elbise. Abi Photoshop. Mu. Altı okul eteği. Okul eteğinin ama böyle Dize kadar gelen çorabı, ayakkabısı hepsi dahil yani. Neyse. 6 kaval üstü şişhane değil, 6 kaval üstü şeşhane. Kaval 2 nokta üst üste, namlu mermiyi nereye atacağı çok da kestirilmeyen düz bir borudur. Şeşhane mermiyi atış ekseni etrafında döndürerek çok daha hassas nişan almayı sağlayan 6 yivli namludur. Evet, daha mantıklı. 6 kaval üstü şeşhane. Yani diyor ki çok düzgün bir namlu koymuşsun iyi nişan almak için ama ondan önceki boru tırt bir boru. O zaman nasıl iyi nişan alacaksın? İstediğin kadar koy. Milliyete bakalım. Burada Ayda. Burada bir öncekine karşı geliyor. Zürefanın düşkünü şeklinde kullanan varsa kullanmasın. Ha yok, doğru. Zürefa, tamam. Anladım. Açıklamasını da yapmış burada. Açıklaması da zariflerin düşkünü beyaz giyer kış günü. Heh. Ateş olsa cürüm kadar yer yakar. Yanlışmış. Doğrusu ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Yani hacmi kadar yer yakar anlamına gelir. Diğerleri bildiğimiz. Ha bak, şey yazınca çıktı. Olumsuz atasözleri kadının sırtından sopayı falan yazınca çıktı. Günümüzde artık etik olmayan atasözleri. Kızını dövmeyen dizini döver. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya gider ya zurnacıya. Tabii artık davulcuya zurnacıya gitmiyor. Kadının sırtından sopayı, bunu söyledik zaten. Kadın dediğin taktın mı koluna, vurdu mu duvara yapışmalı. Abi, hayır mı? Ne? Üstünde yapıştırıcı mı olsun diyor yani. Bunu söyleyince aklıma direkt şey geldi. Spider-Man'ci abinin sattığı Spider-Man'ler var ya, öyle bir şey olmalı. O maddeden yapılacak. Vurdun mu duvara gidecek, yapışacak, düşmeyecek. Ondan sonra aynı Spider-Man'ler gibi tık tık tık tık böyle döne döne takla ata ata inecek. Hala yapışa yapışa ama. Gerçekten hafif olmalı mı diyor acaba? Hani çok ağır olmasın, vur. Hit point'i gidene kadar bayağı bir combo çekmen lazım. Duvarda uzaktaysa sıçtın. Kadın erkeğin el kiridir. Bunu duymamıştım. Acemi oğlan işini uçkuru düşük kadını öğrenir. Pardon bayanlar, şey kadınlar. Bir evi üç şey yakar. Şirret kadın, tahta kurusu, fare. Fare nasıl yaksın ya evi? Ha yıkarmış, pardon. Fare niye yıkasın ki el alemin evini? Bir şey diyeceğim yalnız. Ciddi. Şirret kadın gördüğünüz zaman arkadaşlar olabildiğince koşun. Şirret birisiyle, tabii ki aynısı erkeklerde de var. Erkek kezban diyoruz onlara. Böyle birini gördüğünüz zaman arkadaşlar ne olursa olsun. O yüzden diyorum ya, aynı evde bir sene falan yaşamak lazım diye. Şirret kadın evi yıkar, doğru. Ama işte görücü usulüyle evlenmeyeceksin. Çok ciddiyim, kaç oradan. Hiç değmez. Ya da tam tersini de görüyorum. Erkek kezbanlarla birlikte olan kızlar ve %100'ü şöyle oluyor. Pasif karakterli kızlar oluyor. Gerçekten o tip adamlar pasif karakterli kızlarla birlikte oluyor. Şey olsa hiç sıkıntı yok. Zaten bu mesela evde sürekli kavga olan bazı evler olur ya. Tavalar tencereler havada uçar. İşte onların çocuğuna yazık, o ayrı mesele de. İkisi birbirini bulmuş oluyor. Zaten o yüzden o kadar kavga etmelerine rağmen ayrılmıyorlar. Hala işte yok tuzu biberi falan diyorlar. Neyse, devam. Deli kız evde kalmaz, delikli boncuk yerde kalmaz. Dünyanın en salakça lafı. Ne? Vardır bir bildikleri canım. Deli kız evde kalmaz, delikli boncuk. Çok derin bir laf. Bu beni aştı. Bir dakika, buna niye itiraz var? Para sesi, kadın sesi, su sesi. Buna niye itiraz var abi? Ha, para sesi, doğru. Artık dijital oldu ya transferler. O yüzden para sesi kalmadı. Kadının şamdanı altın da olsa ona mum dikecek olan erkekti. Abi bak, bu da çok ilginç. Neden biliyor musunuz? Şimdi normalde insan düşündüğü zaman spermi erkek veriyor, tamam mı? Yumurta da kadında. O yüzden hep şeyi düşünüyor insan. Hani o sperm giriyor, sonra işte büyüyor vesaire ve çok uzun sürede gerçekten kadının DNA'sı etki etmiyor şeklinde düşünüyormuş insanlar. Ama ne kadar çok babadan çok anneye benzeyen oğul var. Düz mantık düşündüğün zaman ters geliyor ama. Çünkü kadında işte yumurta var diyorsun. Erkekte sperm var. Sperm giriyor, büyüyor. Yani erkeğe aşırı benzemesi lazım. Kadına neredeyse hiç benzememesi lazım diyorsun. Tabii şöyle bir şey var. Eğer olay bu olsaydı o zaman eşeyli üreme diye bir şey olmazdı. Eşeyli üremenin aslında varoluş sebebi bu. Bazen soruyorlar ya, ey evrimciler, niye eşeyli üreme var? Ne alaka? Tek başına üremek daha kolay değil mi? Sebep bu işte. Güzel lafmış lan. Ben bunu hanıma söyleyeyim. Dayak yemek istediğim zaman. Önce ellerine yumuşak boks eldiveni falan takmam lazım. Kız beşikte, çeyiz sandıkta gerek. Bu niye? Allah Allah. Oğlan babadan öğrenir sofra dizmeyi. Kız anadan öğrenir sokak gezmeyi. Kadın adamı rezil de eder, vezir de. Şimdi çok yanlış değil. Evet, farkındayım. Adam kadın da yapabiliyor böyle bir şey de. O zaman şeyi de kaldırmak lazım. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O da doğru çünkü. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Bunu hamur ustalarına söyle. Sen niye şey yaptın ki? üstüne alınan. Bir evde iki kız, biri çuvaldız, biri biz. Biz iki nokta üst üste ayakkabı tamircilerinin kullandığı sivri iğne. Bu kadardı. Bunları da cancel'lamayın artık ya. Yani şöyle demeye çalışıyorlar. İki kızı olduğu zaman çok fazla didişirler. Kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını. Avrat var, arpa unundan aş yapar. Avrat var, buğday unundan keş yapar. Kadın erkeğin şeytanıdır. Kadın kaşık düşmanıdır. Niye? Avradı kötü olanın sakalı erken ağrır.
Yani.
Avrat malı, kapı mandalı. Kadının saçı uzun, aklı kısadır.
Vay.
Niye saçı uzun dediniz? Çifte hakaret var. Hem aklına kısa diyorlar hem saçına uzun olmak zorunda diyor. Dövülmeyen kadının saçının köküne şeytan yuva yapar. Aa bak bu doğru. Bu bilimsel olarak doğru arkadaşlar. Bilimsel olarak bu kanıtlandı. Evet. Bunu ben National Geographic'te görmüştüm. Pardon, History Channel'da görmüştüm. Şey yapıyorlar, infraredle bakıyorlar yani, kontrol ediyorlar dedektörlerle. Bir kontrol grubu var. Oradaki kadınları dövüyorlar. Bir de test grubu var. Oradaki kadınları dövmüyorlar. Sonra gece o dedektörler sinyal vermeye başlıyor. Kameraları bir açıyorlar. Şeytan saçının köküne yuva yapıyor. Hani bu şey derler ya, dip boyası gelmiş falan derler. İşte o dip boyası aslında, bak dip boyası aslında şeytan yuva yapmış oraya. Yuva yaptığı için o dip kısmı karartmış. Anlatabiliyor muyum? Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey yani. Kadın eksik etektir. Bir kişi buna şey demişti biliyor musunuz? Eksi ketektir. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ketek insan demek demişti. Eksik etek. Belki de sallamıştır bilmiyorum. Kadına sır verene tellal gerekmez. Bazı. Avrada inanma, akan suya güvenme. Bir de şöyle bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla filmlerde de görüyorum bunu. Ya da böyle sözlerde de görüyorum. İşte kadına güven olmaz. Aslında o biraz şeyden kaynaklanıyor. Cinsiyetler biraz birbirini tutuyor ya. O yüzden erkek erkeğe daha güvenebiliyor. Kadın da kadına daha güvenebiliyor. Genel olarak tabii. Normal insanlardan bahsediyorum. Bizden bahsetmiyorum. Kadının idare yönettiği evde şeytan uşaklık yapar. Şeytan koca mı oluyor? Alma arsızın kızını, sürer ananın izini. Kız kocaya, oğlan hocaya. Ağustos'tan amma çok varmış lan. Ağustos'tan sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. Avradı eri, peyniri deri saklar. Satar okudum lan. Eskiden gavatlık da mı varmış diyecektim. Bu ne? Çok fazla var. Dur hepsini okumayayım o zaman ya. İlginçleri okuyayım. Kocasız karı yularsız ata benzer. Şimdi aklıma fantezi getirmeyin. Karı gibi kıvırma, karı gibi kırıtma, donu düşük karı. Karı da onunla herif. Ha bu bizim Alsancak'ta gezen dayıdan bahsediyorlar. Çok gezen pabuç bok getirir. Bunları niye canceladınız lan? Benim anam senin ananı genel evde görmüş. Ne diyorsun sen ya? Bu ne lan? Oğlanı her karı doğurmaz, er karı doğurur. Bak hala fantezi yapıyorlar ya. Kadının yanına gideceksen kamçını da almayı unutma. Hayatımda ilk defa duyuyorum şu lafları ha. Kadının yanına gideceksen kamçını da almayı unutma. Ciddi bunu biri söylemiş mi? Ciddi. Şu an siz götünüzde uydurmanız ya. Harbiden bunu biri söylemiş. Kadının yanına gideceksen kamçını... Oda TV. Beni dinlediğimi biliyorum. Odatv4.com. Beni dinlediğimi biliyorum. Harbiden biri söylemiş mi? Kadının yanına gideceksen kamçını da al. Ne pis yerlere takılıyorsunuz siz ya. Ne biçim yerlere takılıyorsunuz. Sonra oradan duyduğunuzu atasözü diye burada yazıyorsunuz. Ha bir bilmece. Binlerce yıl öncesine ait kafatası iskeletinin bir kadına ait olduğunu nasıl anlarsınız? Yanıt. Çenesinin düşük olmasında. Yazan Ali Haydar Nergis, Malmö, İsveç. İsveç'te duyduğun fantezileri burada atasözü diye yazıyorsun. Ciddi birkaç yer daha kaşık düşman demiş. Neden acaba? Hiç Google'layasım yok. Çok konuştuk yoruldum çünkü. Yorumlara yazarsanız sevinirim ve böyle garip bulduğunuz başka atasözleri varsa ya da yanlış bilinen başka atasözleri varsa yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, haftanın konuları bu kadardı. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3... 2, 1, geç. İlk filmimiz günün klasik filmi Wolf of Wall Street. Yine Martin Scorsese reisten geliyor. Biliyorsunuz aslında Martin Scorsese'nin filmlerini o kadar da seviyorum diyemem. Ama nasıl oluyorsa en çok da Martin Scorsese seyrettim. Neredeyse bütün filmografisini tamamlayacağım adamın. Neden diye düşünüyordum. Büyük ihtimalle adamın çektiği her film klasik oluyor. Ben de tabii ünlü ve isim yapmış filmleri de seyrettiğim için reisin abonesi gibi bir şey oldum. Wolf of Wall Street. Filmin konusunu anlatalım önce. Leonardo DiCaprio bir broker olmak için Wall Street'e geliyor. Daha böyle toy bir stajyer gibi bir adam yani. Broker'ın ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız en azından şunu biliyorsunuzdur. Hisse alma satma gibi işlerle uğraşan. Tam olarak ne iş yaptığında bu filmde öğreniyorsunuz. Oraya girdiği zaman yavaş yavaş yükselmesini, konuşma yeteneğini kullanarak hızlı bir şekilde zirveye çıkmasını ve orada da FBI ile yaşadığı sıkıntıları ve kendi iç hayatında da yaşadığı sıkıntıları, zengin olunca karakterinin nasıl değiştiğini, bu tür şeyleri seyrettiğimiz bir film. Sanıyorum bu da bir Efe Aydal hizmeti olacak. Çünkü filmle Efe Kest olmasaydı %90 bu filmi seyretmezdim. Neden? Birincisi Wall Street'le alakalı, hisse alıp satmayla alakalı. Hiç umurumda olan konular değil. Çünkü baktığım zaman ben şey olarak düşünüyorum. İşte o brokerların yaptıkları ya da brokerların maceraları. Umurumda olan bir konu değil yani. Neden böyle bilmiyorum. Belki benzer filmler seyrettiğim için olabilir. Ama birçok filminden sıkılmıştım. Ve herkesin klasik dediği Taxi Driver, Raging Bull, Irishman, hatta Goodfellas. Bunları seyrettiğim zaman klasik verdiğim tepki. Evet, film kaliteli, kabul ediyorum ama sıkıldım. Yarı sıkıcı, yarı ilginç filmi olan Shutter Island. Onda biliyorsunuz seyircilere sormuştum. İlk yarıyı bitirdim. Ertesi gün devam edeyim mi diye seyircilere sormuştum. Ettiğince etmişti. O kadar sıkılmıştım ilk yarısından yani. Ama onun haricinde ilginç olunca da çok hoşuma giden filmler de çeken aynı zamanda. Hugo, Departed gibi. Ciddi ciddi kendimi zorlayarak seyrettim. Klasik olmuş bir film seyretmem lazım diyerek yani. Bir de takip ettiğim film kanalları da bu filmden bahsediyordu sürekli. Demek ki öyle boş bir film değil dedim. Ve IMDb puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum arkadaşlar. Gerçekten de güzel filmmiş. Benim gibi brokerlıkla hiç ilgilenmeyen, böyle ekonomi, finans bilmem ne bunlarla hiç ilgilenmeyen, bunları sıkıcı bulan bir insan için bile güzel ve ilginç gelen bir film. Belki de Martin Scorsese'nin en sevdiğim filmlerinden bir tanesi oldu, abartısız. Neden daha yüksek vermedim? Birçok şey yine tanıdık geldi bana. Birincisi Leonardo DiCaprio'nun Catch Me If You Can'deki karakterine benziyor. Catch Me If You Can'de de böyle çok ağzı laf yapabiliyordu ya. Ağzı laf yapabildiği için yükselmişti. Bunda da gene aynısı. Tek fark burada psikopat rolünde Leonardo DiCaprio. Anti-hero gibi yani. Yani filmin hem baş karakteri hem de aslında kötü diyebileceğimiz bir karakter. Ve Martin Scorsese'nin sevdiğim yanlarından bir tanesi, adam eski toprak olduğu için filmleri de eski toprak. Başka yönetmen mesela politik olarak doğru olmayacağı için bu filmdeki birçok sahneyi koymaz. Leonardo DiCaprio kadını dövüyor mesela. Yumrukluyor, tokatlıyor falan. Ama normal bir şey. Çünkü kafa gitmiş. Yani ilaç almaktan, kokain almaktan kafa gitmiş durumda. Para hırsı falan da iyice gözünü döndürüyor. Yani onları falan çok güzel işlemişler. Deliliği, çılgınlığı bol bir film. Bu arada R-rated bir film. Aileyle seyredilmeyecek bir film. 18 artı hatta. Bir de filmi 2,5 saat gördüm. Allah dedim. Gene Irishman gibi bir film çıkacak herhalde. Değil, 2,5 saat gerçekten kendisini seyrettiriyor. Çünkü sürekli bir şeyler oluyor. İlk başlangıç noktasından bitişe kadar sürekli bir şeyler oluyor yani. Filmin iyi yanlarından bir tanesi yine Leonardo DiCaprio'nun oyunculuğu. Gerçekten komik. Daha önce dedik ya, kaç kere dedim hatta bunu. Revenant için Oscar verdiler. Ama bu filmlerin hepsinde Revenant'tan daha iyi oynuyor aslında. Şey gibi demiştim ya, penaltılık bir pozisyon olur ya da kırmızı kartlık bir pozisyon olur. Hakem atlar, sonra millet çok tepki gösterince daha gereksiz bir pozisyonda kırmızı kart verir ya da penaltı verir. Bu da onun gibi. Ve yine ciddi bir konunun içinde komik olayların olması, kara komedi türü seviyorsanız çok büyük ihtimalle bu filmi atladınız. Ha demiştim ya, daha önceden işlenmiş bazı temalar var diye. Filmin ana teması da aslında çok böyle masum birisi olarak başlayıp ondan sonra güçlenince gittikçe kötüleşen adam. Tamam, ama dediğim gibi yine de seyretmeye değer. Atladıysanız bu filmi, ki büyük ihtimalle atlamışsınızdır, seyredin. Çünkü bu filmin türü dram falan değil, direkt kara komedi. Bu filmi kara komedi olarak düşünün. Kara komedi seviyorsanız bu filmi kafadan tavsiye ediyorum yani. Bu kıyamı da unutmayın. Filmin çoğu Wall Street'in içinde de geçmiyor. Yani mesela The Office dizisi ofisin içinde geçer ya. Bu Wall Street'in içinde de çok geçmiyor zaten. Adamın kendi hayatında da yaşadığı bir ton macera var yani. Evet, her neyse, geçelim sıradaki filmimize. Sırada günün antika filmi var. Island of Lost Souls. Tanınmamış bir isim gibi geliyor ama bu film aslında Dr. Moreau'nun adasının, yani The Island of Dr. Moreau filminin ilk versiyonu. Filmin başında bir adam gemisi batmış halde denizde sürüklenirken başka bir gemi tarafından kurtarılıyor. Hesapta bunu bir yere bırakmaları lazım, gitmek istediği yere ulaşabilmesi için, ama kaptan götlük yapıyor ve bu adamla da aralarında bazı sürtüşmeler yaşanıyor. O yüzden Dr. Moreau'nun adasına bazı yükleri bıraktıkları zaman bu adamı da oraya atıyor, bayıltıp atıyor yani. Zorunlu olarak bu adam da o adada birkaç gün geçirmek durumunda kalıyor. Dr. Moreau'nun adasını biliyor musunuz bilmiyorum. Benim zamanımda bayağı ünlüydü. Hani aslında konseptin ne olduğunu söylememe gerek yok ama hatta söylemeyeyim. Madem bilmiyorsunuz söylemeyeyim yani. Sonrasında adada bazı garip insanlarla karşılaşıyor. Mesela insan ama kıllı, insan ama ne bileyim dişleri böyle kurt dişi gibi falan. Doktor Moro'ya burada ne yapıyorsun diye soruyor. Nasıl deneyler yapıyorsun? Çünkü deney yaptığını görüyor. Bu esnada da adamın nişanlısı olması lazım. Onu bulabilmek için bir kaptanla birlikte bu adaya gelmeye çalışıyor. Bunların hepsini yaşadığı maceralar ve orada gördüğü garip varlıklar aslında ne? Bunları seyrettiğimiz bir film. Dönemine göre gerçekten emek verilmiş, prodüksiyonu iyi filmlerden bir tanesi. Çünkü o dönemin filmlerinde genelde konuşma çok fazla olur. Efekt böyle bir tane yaratık olur mesela. O da arada gözükür falan. Bu öyle değil. En azından uğraşmışlar. Antika film eğer seviyorsanız, eski filmleri merak ediyorum o zamanlar neler çekmişler diyorsanız benim gibi. Ki bence film sever biriyseniz eski filmleri de seyretmenizi tavsiye ederim. Bu da eski film severlere tavsiye ettiğim filmlerden bir tanesi. IMDb puanı 10 üzerinden 8. Üzerine daha fazla konuşmayacağım çünkü dediğim gibi genç arkadaşlarımız Doktor Moro'nun adasının ne olduğunu bilmeyebilir. Onlara spoiler olmasın. Geçelim sıradaki filme. Sıradaki film günün üye tavsiyesi filmi. Yorgo Lanthimos isimli yaşayıcımızdan geliyor. Tavsiye eden o. Filmi çeken o değil. Life of Brian. Life of Brian, Monty Python komedi ekibinden. Onlara ben yetişemedim. Ben en fazla Benny Hill Show'u biliyorum. Monty Python ekibinden bir film. Fragmana baktığınız zaman biraz şu slapstick komedi denen olay var ya. Yani işte adam düşüyor, komiklik oluyor. Ona benziyor veya espriler basit gibi duruyor. Ancak öyle değil. Birazdan konuşacağız onu. Filmin konusu şu. İsa'nın doğduğu dönemde aynı köyde Brian diye başka birisi doğuyor. Hatta İsa'yı ziyarete gelen 3 bilge adam önce yanlışlıkla Brian'ın evini ziyaret ediyor. Filmin başı bu. Sonra zaten James Bond introsu gibi bir giriş yapmışlar. Sonrasında Brian'ın büyüdüğünü görüyoruz. Roma bu Yahudilerin bulunduğu mekanı ele geçirmiş. Bazı insanlar da onlara karşı ayaklanıyor. En sonunda kimler kazanacak bunu seyrettiğimiz bir film. Film gerçekten bazı yerlerde aşırı iyi, aşırı zeki yazılmış. Ve çok ilginç bir şekilde 2020 yılında seyredince 1979 yılında yani 41 sene önce çekilmiş bir film olmasına rağmen nasıl oluyorsa bugüne hitap edebilen bazı yerleri var. Mesela bu Roma'ya karşı gelen gizli bir grup var Roma işgalcilerine. Ama onları komünist gibi yapmışlar. Grupların adı da öyle. People's Front of bilmem ne diye böyle. İşlerinden bir tanesi bir erkek çıkıp diyor ki mesela ben kadın olmak istiyorum. Kadın olarak hissediyorum. Bundan sonra bana şunu diyeceksin. Loretta diyeceksiniz diyor. Neden falan diye soruyorlar. Ben işte öyle hissediyorum ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Ama olamazsın ki diyor. Olsun ben en azından çocuk sahibi olma hakkımı istiyorum. Bu hakkımız için mücadele etmeliyiz falan. Böyle gerçekten 2020'ye uyan herhalde dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş olay. Bu tür birçok espri var. Gene bu grupların Roma'ya karşı mücadele edecekken birbirlerine girmesi ve birbirlerini öldürmesi anlaşmazlıktan dolayı. Ve orada aslında geçen yaşamla ilgili espri de yapsa bilgi veriyor. İnsanların nasıl taşlandığını gösteriyor mesela komik bir şekilde. Bundan önce seyrettiğimiz Monty Python Holy Grail miydi? O kadar bana hitap etmemişti. Bunu tavsiye ediyorum. Tek kusuru bazı yerlerde film zaten 1 saat 10 dakika ama 1 saat 10 dakika olsun diye bile zorlama uzatılmış. Atıyorum bir yerde Caesar'ın R'leri söyleyememesi üzerine bir ton espri var. Lüzumsuz uzatılmış. Bir türlü geçmiyor bir sonraki sahneye. Bir yerde işte kekeme bir adamın konuşamaması ile ilgili. Aslında onun sonu iyi bitiyor ama orta gene uzatılmış. Böyle film boyutuna gelsin diye uzatılmış sahneler var. Sonuç olarak toplamda IMDb puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Basit böyle düşmeli kalkmalı komedi düşünürken kaliteli bir şeyin çıkması beni şaşırttı. Birkaç sahnesi gereksiz uzatılmış olsa da genel olarak oturup seyretmeye değecek. Komedi seviyorsanız eğer oturup seyretmeye değecek bir film olduğunu düşünüyorum. Bir ikincisi de yeni komedi filmleri Hollywood'da olsa yeni komedi filmleri bunlara göre çok kalitesiz zaten. Yani ne olursa olsun bu yeni komedi filmlerin birçoğundan daha kaliteli ve ilginç bir şekilde dediğim gibi şimdiki zamana da hitap ediyor. Benim doğmamdan 2 sene önce çekilmiş olmasına rağmen. Aileyle seyredilecek bir film değil. NFSW neydi lan? Need for Speed. Not Safe for Work. NSFW bir film. Geçelim son filmimize. Son filmimiz günün dünya filmi. Lilia Forever. Arada raflara bakarken dikkatimi çeken filmler oluyor. Çok büyük ihtimalle ben bu filmi bir film tanıtım kanalında gördüm. Çünkü ismi tanıdık geldi. O yüzden de konusuna bakmıştım. Ve IMDb'de de yorumlarına baktım. İnsanlar aşırı övdüğü için seyretmeye karar verdim. Filmin konusu Lilia isimli 16 yaşında bir kız var. Rusya'da yaşıyor. Orada önce annesi tarafından terk ediliyor. Annesi erkek arkadaşıyla kaçıyor. Daha sonra orada yaşamaya çalışıyor, var olmaya çalışıyor. Orada yaşadıkları ve başına gelen diğer spoiler olaylar. Filmin ilk başında bir yerde görüyoruz. Koşturuyor böyle, yüzü gözü mor ve köprüden aşağı atlamaya çalışıyor. Ondan sonra da 3 ay önce diyor ve bu 3 ay içinde yaşadıklarını görüyoruz. IMDb puanı 10 üzerinden 8,5 vereceğim. Filmin prodüksiyonu aslında yani çok büyük ihtimalle çok ucuza çektiler bu filmi. Ama seyrettiğim en kaliteli indie filmlerden birisi olabilir. Neden? Çünkü indie film aslında güzel bir şey. Indie filmin özelliği nedir? Az para harcadığın için çoğunluğa hitap etmek zorunda değilsin. O yüzden insanların bilmediği konular hakkında filmler çekersin. Indie filmin gücü budur. Hatırlıyorsunuzdur, The Tribe diye bir Ukrayna filminden bahsetmiştik. Orada da sağır ve dilsizlerin yaşadıklarından bahsediyordu. Bu o ayarda. Lilia Forever prodüksiyon olarak daha bile düşük. Ama belki de daha çok beğendim yani bu filmi. Herkese hitap etmeyeceği kesin bir şey. Ama bana hitap etti. Çünkü Lilia'nın o yaşadığı terk edilmiş yani yarı terk edilmiş Rus mahalleleri hep ilgimi çekmiştir. Romanya'ya gittiğim zaman zaten bu film de 2002 yapımı. Ben de Romanya'ya ilk 2001'de gittim, sonra 2002'de bir daha gitmiştim. Orada zaten komünizm döneminden kalma tek tip binaları görürsünüz. Küçük küçük dairelerin olduğu fakirlerin mahalleleridir bunlar. Romanya'da Zalao kasabasında bunları tabii ki görüyordum. Böyle fakir insanların olduğu mahalleler var. Ancak oradaki insanların bile iyi kötü işleri var. Fabrikada çalışıyorlar, dükkan işletiyorlar vesaire. Tabii dükkan işletenler oranın zengini sınıfında yani. O işletilen dükkanlarda çalışıyorlar. Burada ise Rusya'da kendi haline terk edilmiş. Yani Romanya'dan daha da kötü. Bir ara krokodil belgeseli vardı. Hatta size de anlatmışımdır. Krokodil diye bir uyuşturucu var. Eroin almaya parası yetmeyen insanların eroinin kafasını veren ama daha ucuz maddelerle yaptığı bir uyuşturucu. Ancak daha ucuz maddeler derken solvent, boya inceltici gibi garip malzemeler kullanıldığı için kullanan insanın yüzü akıyor. Bir noktadan sonra artık krokodile benziyor yani. O yüzden ilacın adı krokodil. Benim bok diye biliyorsunuz bir hikayem vardı. Ondan çok sene sonra bu krokodil olayı çıktı ortaya. Ve çok büyük ihtimalle bu film 2002 filmi olmasa çünkü bu filmde de öyle yerlerde çocuklar kalıyor ve yapıştırıcı kokluyorlar. Birbirlerine yapıştırıcı ikram ediyorlar falan böyle kıyak olsun diye. Büyük ihtimalle daha yeni bir film olsaydı o krokodilden de kesinlikle bahsederlerdi diye düşünüyorum. Şu an daha da kötü durum yani orada. Ve gençlerle orada konuşuyorlardı belgeselde. Onlar diyor ki yani öleceğimi biliyorum ve o yüzlerindeki şeyler falan umurlarında değil. Önemli olan biraz iyi hissedebilmek orada. Seyrettiğim en güçlü, en vurucu filmlerden bir tanesi. Çünkü sadece burada da bitmiyor yani. Lilia'nın hayatta kalma çabası ve o çabalar sonucunda yaşadıkları. Lilia'nın güvendiği insanlar, onun sonucunda yaşadıkları. Ve bütün bunların içinde de Lilia'ya aşık olan ama ondan yaşça küçük çocuk yani 10-12 yaşlarında biri. O da aynı şekilde evden atılıyor çünkü onun da babası kafayı yemiş, ayyaş ya da işte deli. O yüzden genelde birlikte kalıyorlar. Ve filmin sonlarına doğru öyle bir nokta geliyor ki kız o pislik içinde yaşadığı hayatı özleyecek noktaya geliyor. Ve bu hikayelerin gerçekçi olduğunu bilmek yani o belgeselleri seyrettikten sonra ve böyle mahallelere birebir gittikten sonra bu hayatın gerçek olduğunu bilmek daha da vurucu oluyor. Kızın yaşadıkları, kıza yapılanlar, başıboş buldukları için kıza yapılanlar gerçek yani. İnsanların görmek istemediği gerçek bir hayat. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Komünist sistemin gitmesinin sonuçlarından bir tanesi bu aslında. Her ne kadar garip gelse de diğer kapitalist ülkeler neden böyle değil? Onlarda çünkü en azından oturmuş bir sistem var. Onlar zaten o şekilde kurulmuş ve kapitalizm seneler içerisinde kurulmuş ve güçlenmiş bir sistem. Komünizm de aynı şekilde bir sistemdi. Şu anda ise o gitti, hiçbir sistem yok. Yani bizim buradaki insanlar sistemin kölesi olmayın falan demesi buradan güzel geliyor, tatlı geliyor ama hiçbir sistem olmadığı zaman da bu oluyor işte. Çok geniş bir alan, dolayısıyla da çok fazla unutulmuş yer var. Yine eğer yakın zamanda çekilmiş olsaydı oradaki yaşı küçük kızların kamera karşısında yaptıklarını da anlatırdı büyük ihtimalle. YouTube'da biliyorsunuz bir ara patlamıştı o olay. Rusya'da yaşı küçük kızlar uygunsuz videolar çekiyor diye. Ama aynı şekilde ayıplanmak ya da sen ne yapıyorsun demek ya da yaptığın yanlış vesaire demek onlar için çok önemli değil. Onlar yaşamaya çalışıyor zaten. Hayatta kalmaya çalışıyorlar yani. O YouTube'dan gelecek biraz parayı alıp onunla yaşamaya çalışıyorlar. Senin o işte ayıp bilmem ne umurunda mı sence? Ya da işte kem görlük falan yapıyorlar. Aynı parayla fuhuş yapacağıma en azından kimse bana dokunmaz diye düşünüyor çok büyük ihtimalle. Tahmin etmişsinizdir, Lilya kimsesiz ve parasız kalınca fuhuş olayına da giriyor. Ve oradan da sürüklendiği çok daha kötü ortamlar. Lilya karakterini güzel bir oyuncuya oynatmayı da doğru seçmişler. O da aslında işin kontrastı. Romanya'da da var bu, Rusya'da da var. Şu an mesela bizim Hollywood yıldızı, işte çok güzel artist bilmem ne dediğimiz kadınları ona katlayacak güzellikte kızlar pisliğin içinde yaşıyor ama. Sefilliğin içinde yaşıyor. O şey vardır ya, Rusların böyle eşofmanları vardır. Rus eşofman çizgili falan. Onları falan giyiyor böyle. Onlarla neredeyse tek oda bir apartman dairesinde pisliğin içinde yaşamaya çalışıyor. O kontrast çok ilginç ve gerçek bir şey o. Hani gerçek olduğunu görmesen yok dersin ya. Hani seyircinin biraz daha ilgisini çeksin diye güzel birini bulmuşlar falan dersin. Filmi ben gerçekten sevdim. Bir yandan da şeyi düşündüm, biliyor musunuz? Şimdi benim kafamda iki alternatif var. Film ya da kısa film çekeceğim zaman birincisi Blackmagic ile çekmek. İkincisi de şu an yeni gelen DSLR ve onun setiyle çekmek. DSLR'la çekmek aşırı pratik ve kalitesi kurtarabilir. O kadar da aşırı kötü değil. Bu Lilya Forever filmi mesela, tabii eski olmasının da katkısıyla, benim şu anda kullandığım DSLR'dan bile aslında daha basit bir kamerayla çekilmiş. Ve ikincisi, gimbal gibi hiçbir şey kullanmamışlar. Sadece omuz kamerası. Çok büyük ihtimalle. Monobot bile yok yani. O yüzden hani Blackmagic kalitesi iyi ama ağır. Ağır olduğu için hareketli görüntü vesaire bunları almak çok zor. Ki ben de çok kullanıyorum gimbal üzerinde. Ondan sonra Jimmy Jeep'e koymak vesaire. Bu tür şeyleri de çok kullanan, seven birisiyim. Ama bu filme bakıyorsun, ikisini de zaten kullanmamış. Yani DSLR setiyle çeksem pratik olsun diye kalitesi yine daha iyi olur. Ya da Blackmagic ile çeksem o da olur. Çünkü omzuma koyacağım zaten kamerayı. Gördüğünüz gibi ikisinden de daha basit bir teknolojiyle çekilmiş ama çok iyi filmler yapılabiliyor. Sanırım ben tekniği biraz çok kasıyorum kafamda. Basit çekimler filme underground havası katmış ve konusu da underground olmaya layık bir konu. Bazı olayları da spoiler olmaması için anlatmayacağım ama onları da işin içine katarsak gerçekten güçlü bir film. Gerçekten bence, bana sorarsanız, tamam herkes beğenmeyebilir ama bence faydalı, öğretici, göz açıcı filmlerden bir tanesi. Birçoğumuz, yani bu podcast'i eğer dinleyebilecek durumdaysanız gene şanslı insanlardansınız. Beni dinlediğiniz için değil, beni dinleyebilecek elinizde imkan olduğu için. O yüzden hemen hemen hepimiz şunu deriz değil mi? Abi ne kadar şanssız doğmuşuz. Ne kadar şanssız yerde doğmuş. Herkes bunu der. Halinize şükredin demiyorum. Ama çok çok daha zorluk içinde, yani bakıyorsun ne yapsın artık bu diyorsun. Ne yapsın artık? Çünkü mesela şimdiki benim zihniyetimle o noktaya düşsem, zihniyetimi kullanarak belki kendimi gene yükseltebilirim. Ama o zihniyet bile oturmamış çocuklara. 15 yaşında, 16 yaşında, bir tanesi 12 yaşında işte o küçük oğlan. O zihniyet bile oturmamış, hiçbir şey oturmamış. Ne yapsın bu insanlar? Ne kadar ailenizle sorununuz olursa olsun, hatta onları sevmeyecek noktaya gelmiş olursanız olun, ne kadar bulunduğunuz şehirle ilgili sorununuz olursa olsun, en azından aileniz sizi terk etmemiş ve onların evinde yaşıyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir avantaj. Çünkü burada Lilya'nın annesi gençliğinde işte bir erkekle birlikte oluyor. Sonra erkek kaçıyor. Annesi de hamile kalıyor ve Lilya'ya bakmak zorunda kalıyor. Bir noktada yeni bir erkek arkadaş buluyor, Amerika'da yaşayan. Diyorlar ki biz gidelim, sen sonra gelirsin, kaçıyorlar. O yüzden diyorum ya arkadaşlar, elinizdeki her kaynaktan dibine kadar faydalanıp bunu kendinize yukarıya atmak için kullanmanız lazım. Yani benim sigaraya, alkole, insanların saatlerce online oyun oynamasına karşı olmamın önemli sebeplerinden birisi bu aslında. Sağlık evet ama kaynağınız da gidiyor, paranız gidiyor, zamanınız gidiyor, gençliğiniz gidiyor. Bunları bulamayan, 5-0 geriden başlayan insanlar var. O yüzden oturun halinize şükredin falan demiyorum. Elinizde olan kaynakların kıymetini bilin ve o kaynakları mümkün olduğu kadar pozitif yönde kullanmaya çalışın. Ben hep zaten bunu diyorum insanlara, işte Kırmızı Hap 2'de de demiştim. Podcastlerin çoğunda diyorum ama gördüğünüz gibi, yani bu Lilya filminde olduğu gibi, bazı insanlar gerçekten hiçbir şeysiz. Yani kaynak falan da yok. Onlar ne yapsın? Çok çok zor. Evet, dediğim gibi zihniyetiniz varsa oradan da bir şekilde sıyrılmayı bulursunuz. Ama o bile oturamıyor. Bu mantalite bile oturamıyor bu insanlarda. O yaşta değiller çünkü. Evet, herkesin bu filmi seyretmesini tavsiye ediyorum. Lilya Forever IMDb puanı 10 üzerinden 8.5. Böylelikle filmler de bitti. Podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efayda.com. Kirli12 Network'ündeki diğer kanallar için efayda.com/kirli12. Facebook grubumuz efayda.com/grup. Instagram efaydalofficial. Ve her zaman olduğu gibi destek olmak için, podcast sorusu sorma şansı yakalamak için, film tavsiye etme şansı yakalamak için ve podcastlerle videolara erken erişim sağlamak için efayda.com/destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Çok ilginç bir şekilde bütün filmler 8 ve üstüydü ve bütün filmleri tavsiye ettim. Böyle bir hafta kolay kolay gelmiyor. Martin Scorsese filmlerinin yeni kadın bulunca eski karısını unutan klasik çomar karakterlerine emanet olun.